야, 바디야, 가라. 어. 아. 네.
오, 왜 그만?
가자. 아.
가라. 오. 미치시오.
에, 대박.
Hocam
ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya, of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya, camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı.
Hadi
görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsun? Sen hani aynı şey yapıyorsun. Evet, baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplamak aynı şey yapıyorsunuz ya.
Hadi koş.
Ben anlamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Erişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Görev Parmak'ta
Merengin,
ben Adi.
Hepinizi bekliyoruz.
Keyfime de bakarım.
Bavu köyler bana.
Basma sakın damarıma. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
İşe gitmek mi dedin?
O da ne?
Keyfime bakarken ben param gelir elime. Hesabı hiç ödemem.
Sıramı hiç beklemem.
Bana ne verirlerse alır şükrederim ben.
Hay hay hay lala hay lala hay lala hay lala hay lala hay lala hay lala. Hep beraber. Hay aman.
Hay lala hay lala hay lala hay lala hay lala
hay lala hay lala hay lala hay lala.
Kör doğdum kör yaşadım.
Kime ne?
Bastonu da hiç sevmem. Vay
sana ne?
Yan gelir evde yaparım.
Keyfime de bakarım.
Pavul kör derler bana.
Basma sakın damarıma. Aman!
İşe gitmek mi dedin?
O da ne?
Keyfime bakarken ben
para gelir elime.
Hesabımı ödemem. Sıramı hiç beklemem. Bana ne verirlerse alır şükrederim ben.
Yarabbi şükür yarabbi.
Ah yarabbi şükür. Aman hep beraber. Hayda. Bu da ne? Hayda. Aman. Ay. Aman. Hayda.
Herkese bir günden daha iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Bir radyo programımızdan daha herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet herkese Engelsiz Erişim Saatlerden.
Klasik bir şey değil mi hocam? Soğuk bir çarşamba akşamında.
Soğuk bir çarşamba akşamında herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Kalbinizi ısıtmak için yine buradayız.
Sen Cumhur Helal gibi oldu ya seninki biraz.
Çikolata renkli.
Çikolata mı?
Evet arkadaşlar çikolata.
Sıcak çikolata gibi bir şey mi?
Evet bugün ben de sıcak çikolatayı tercih ederdim ama akşam hamsi yedim hocam ben.
Hamsi üzerine sıcak çikolata yenmez mi?
Hamsi üzerine
Yoğurt helva yemez indirdi. Diyorlar değil mi? Ama
helva yenir aslında ama annem bir incir reçeli verdi.
Ne?
O da hiç güzel değildi bence. Yani bozulmuştu ama annem reçelin bozulmayacağını iddia etti. Ben
reçel şöyle olur genelde. He. Çok nadir bozuluyor ama genelde he, şekerli gibi olur. Garip bir şey olur.
Değil mi? Yani bilmiyorum yani işte garip bir tadı vardı hocam. Ben zaten incir reçelini de sevmem.
İnciri sevmem tek diyormuş.
Yok incir
sevmem. Kuru incir hocam, çok güzel olur.
İncir. Oh, yaşı da güzel oluyor hocam.
Yaşı da güzel olur. Mevsiminde çok tazeyken. Ama işte mesela ben bir kere hatırlıyorum. Böyle Aydın inciri diye bir, eminim de öyle rastgele adam satıyordu at geçin oralarda bir yerde. Hı-hı. Almıştım. O kadar lezzetli geldi ki o incir bana.
He.
Böyle kuru incir ama nasıl söyleyeyim sana, taze bir kuru incir, yumuşacıktı böyle. Hı-hı. Lezzeti mükemmeldi. Yani hakikaten Aydın kuru incir dedikleri gibi vardı. Çünkü sonradan bizim Aydın müdür muavinimiz Aydın'dan getirdi. Aynısıydı.
Evet doğrudur hocam. Bir de incir öyle şey deyince aklıma şey geldi. Trabzon hurması diye bir şey var.
Ha biliyorum onu. Şey tatlı domates gibi bir şey.
Tatlı domates gibi ama hiç ona niye hurma demişler ki?
Onu ben de anlamış değilim. Bir de niye Trabzon hurması demişler? Çünkü aynı hurmadan Kahramanmaraş'ta da var.
Evet evet yani bilmiyorum. Demek ki herkes kendine göre sahiplenmiş hocam.
Evet.
Mesele o yani. İnsanlar sahiplenmişler.
Aynen dediğim gibi.
Her neyse arkadaşlar biz yine böyle bir geyiktir başladık program. Biz böyle işte başlıyoruz. Bir yerden giriyoruz, bir yerden çıkıyoruz.
Yani bir şey yapıyoruz. Bir bağlantı yapıyoruz. Bir yere bağlıyoruz mutlaka.
Bir yere bağlıyoruz. Yiyeceklerin erişilebilirliğine bağlamayacağız.
Tabii bugün. Yani
yiyecekler. Bugün müzelerin erişilebilirliğine.
Tabii yiyeceklerin erişilebilirliğine şöyle bağlanabilir belki.
Evet.
Mesela bir amfora bulunmuştur. İçinde zeytinler bulunmuştur.
Evet.
Şimdi bunu dokunmamak gerekirse görme engelli nasıl anlayabilecek?
Evet.
Sen bağlayabiliriz mesela. Bak bağladım.
Bağlı yok, ben de bağlayabilirim. Bugün şey denedik hocam. Bu hamsi kızartırken annem tavada kızartıyordu ama bir kısmında bizim hani active fry diye bir şey var ya. Bu
tefalin evet, onu da hamsiyi ben hep merak etmişimdi nasıl olur diye.
Kızartma tenceresi ben de merak ettim. Acaba nasıl olur lan dedim. Siz yağın olacak ne olacak, en az biraz koyalım falan dedim. Güzel oldu bence tadı.
İyi ya, çok güzel.
Yani oluyor.
Yağ koydun içine.
Bir de 5-6 dakika falan kızartman yetiyor yani.
Oo süper.
Ve benzer bir tad alıyorsun. Yani benim hoşuma gitti açıkçası tadı.
Yok.
Ya. Tavsiye ederim yani kör olan ve balık kızartmak isteyen insanlar varsa böyle bu tür yollarla
evet
deneyebilir. Tabi tavada da çevirebiliyorsanız
ne o da olur ya, bu aktif fry güzel bir şey ya.
Bir insan onu yapamayacağı için böyle bir yolda izlenebilir. Bak da bağladık işte yiyecek erişte.
Tabii bir de şey yapmamız lazım aslında.
Heh.
Tefal'den reklam parası almamız lazım.
Evet doğru. Şimdi başka belki bunun benzeri ürünler de vardır ya.
Evet yok şu ana mi kadar gördüğüm bu ama bilmiyorum ya. Hı-hı. Var mıdır? Hakikaten çok güzel, faydalı bir ürün ya.
Evet evet hocam, aslında şey olur. Mesela aynı şeyde şey de var mesela, şimdi aklıma geldi. Biz mesela fındık toplardık hocam mesela ben.
Evet.
O konuda hı, hiçbir sıkıntı yok bence. Bir hatta ben fena toplamıyordum da Olgun abim daha iyi toplardı. Yani böyle günde 2-3 çuval toplayabiliyordu o.
Ooo toplama. Yani
daha az toplayabiliyordu.
Olgun abinin fındık toplaması
mesela
iyi.
Mesela fındık toplamak çok kolay bir şey hocam. Elinde şey yapar.
Elinde araştırıyorsun evet, onu ben de yaptım. Bizim orada da sizin orada kadar olmasa da ağaçlar, fındık ağaçları vardır.
Hı hı.
Etrafında dolanarak ararsın tamam mı?
Evet.
Ben hatta abartıp dalların arasına bir yerlere girerdim böyle. Evet. Oralarda kalmış bir şeyler olabilir falan diye.
Evet. Peki pamuk nasıl toplanıyordur acaba? Pamuk toplayabilir mi bir kör?
Toplar herhalde ya. Pamuk nasıl toplanıyor? Denemek lazım. Onu ben pamuğun bitki olarak yerdeki şeklini de merak ediyorum. Bilmiyorum nasıl olduğunu.
Peki patates söktün mü hiç yerden?
Söktüm.
Onu hatta, nasıl buluyorsun peki? Patates
patatesin üzerinde şey var ya, bu yapraklı kısmını buluyorsun.
Aha.
Etrafını açıyorsun. Hesap edip şu kadar şuralardadır diye.
Tamam, bulurken elini sırgan değerse.
Tabii olabiliyor. zaman zaman olur öyle şeyler. ben bir kere patates çıkartacağım. Babaannem öğretecek işte, öğreneceğim nasıl çıkartacağımı. Şeyle çıkartıyordu babaannem. Keser gibi bir şey, küçük kazma gibi bir şeyle.
Hı-hı.
Ben de onu alıp bir vurdum, patates ortadan ikiye bölündü.
Evet. Değil mi? Orada şey yaparken bir anda vurunca gitti.
Tabii.
Patates.
Ama şey çok güzel olur ya. O patatesi çıkarttığın esnada bir de o bahçede böyle etrafta yanacak bir şey yoksa da yangına sebebiyet vermeden güzel bir ateş yakarsın. O patatesleri de o közün içine koyarsın. Öf.
Haşlanır değil mi hocam?
Ya ne güzel olur onun lezzeti ya.
Evet hocam.
Onu hafiften bir de tuzlarsın onu.
Evet.
Enfes bir lezzet verir.
Hatta böyle küçük patatesleri kabuğuyla bile yiyorsun. Öyle
yiyebiliyorsun evet. Evet yiyebiliyorsun.
İçinden şey yaparaktan öyle oluyor. Ya haşlanmış patatesi soymak daha zor oluyor çiğ patatese göre. Ha.
Kabukları kopuyor. Geldi. Soyarken kopuyor.
Kopuyor bir de eli yanıyor. Değişik öyle bir şey.
Evet.
Evet arkadaşlar biz böyle konuşmaya daldık aslında konumuzu unutmuş değiliz arkadaşlar. Önce iletişim bilgilerimizi bir hatırlatalım.
Evet.
Tüm dinleyicilerimize.
Radyo@korenparmak.org ve
engelsizerisim@hotmail.com.
Bir de mail@engelsizerisim.com var. Bu
da daimi e-posta adresimiz oluyor arkadaşlar. Herkese iyi dinlemeler diliyoruz.
Diliyoruz.
Programımızın dinleyici, kalıcı bir dinleyici kitlesi oluştu hocam. Mehmet senden kimse yazmıyor bize ama.
Var var evet.
İlem yazıyor, bir Olgun abim yazıyor. Onun dışında pek yazan yok ama yine sonradan dinleyenlerden geri bildirimler alıyoruz. Tüm dinleyicilerimizden, aziz dinleyici. Bizden evet herkese teşekkür ediyoruz buradan
evet,
tekrar.
Evet.
Evet arkadaşlar bugün mesele erişilebilirliği konusunda geçen haftadan önce konuşmuştuk. Serap Buyurgan Gazi Üniversitesi'nde miydi hocam? Evet oradaki bir hocamız. Oradaki bir hocamızla yaptığımız Ankara'da Etnografya Müzesi'nde yaptığı bir çalışma vardı. Onun röportajını dinleteceğiz. Ondan sonra müze erişilebilirliği ile ilgili American Disability Act yani ADA dediğimiz Amerikan Özürler Yasası'nda getirilen tüm müzelere belli standartlar var. Bize de uyarlanabilecek durumda yani müze bir müzenin erişimleri.
Evet.
Bundan biraz bahsedeceğiz müzelerle ilgili. Ve tabii sizin sorularınız, önerileriniz varsa bahsetmek istiyoruz. Geçen hafta güzel bir yazı yazmış. Geçen hafta biliyorsunuz Kürşat Bedir'le röportaj yapmış. O da müzelerle ilgili
evet,
belli şeylerini yazmıştı. Onun e-postasına da yer vereceğiz. Ama ilk önce bundan bahsetmeyeceğiz. İlk önce yine bu listelerdeki gündemi takip ediyoruz birazcık. Bu haftaki konu da köyler okullarında yaşanan dayak, şiddet skandalıydı.
Evet.
Antep'te olduğu iddia edilen, umarız öyle bir şey olmamıştır tabii ki. Yani oradaki öğretmenleri de şey yapmak istemiyoruz ama bizim derdimiz Antep'te olup olmaması değil, bunun yaşanıyor.
Bunun oluyor yani olması hala bu.
Birçok köyler okulunda yaşayan herkesin bir şekilde tacize, şiddete ve diğer şeylere bir şekilde maruz kaldığı gerçeğini biraz ortaya koymak istiyoruz. Siz de katılın, listelerde yazılan birkaç yazılan örnekler aldık, bunlardan bahsedeceğiz. Ve böyle bir programımız olacak. O arada belki 2010 yılında neler oldu ara ara onlardan da bahsederiz değil mi hocam?
Evet hocam, aynen.
Evet. Böyle devam ediyoruz programımıza. Herkesten iletilerini ve yazılarını bekliyoruz. Evet programımıza başlıyoruz bir müzikle.
Ben hocam şimdi sana sen dedin ya MSN'den bize yazan olmuyor diye.
Aha.
Sana tam bu konuda bir şey yapan tavsiyede bulunan bir parça çalacağım.
Çalacağım.
Evet parçadan sonra tekrar birlikteyiz.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Let me give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried. Evet.
Evet hocam, YouTube'dan ilginç bir yorum gelmiş senin şarkına. Bu şarkıyı Engin abimi söylüyor.
Engin Engin bu parçayı
Don't worry, be happy.
Ha, söyle hocam. Bak, hakikaten benziyor en ses.
Benim sesim şeye benzetiyorlardı. Bu Düz Sokağı Sakinlerinde miydi o adam?
Hangisine?
Bir adam var böyle.
Şöyle söyleyeyim. Sevdan bir ateş.
Evet evet. İşte
ona benziyor dedi. Gerçekten evet, biraz.
Gerçekten ben bile benzetmiştim ona. Yani bu ünlü Bob Ferit mi dedin hocam size? Bu Bobby... arkadaşlar ilginç bir şarkı. Şey anlamına geliyor bu arada bu şarkı. Yani don't worry be happy yani. Kaygılanma mutlu ol.
Mutlu ol.
Anlama geliyor. Adam her şeyi tamamen ağzıyla yapmış.
Evet. Enstrüman yok yani bunda.
Evet tamamen. Kesinlikle hiçbir enstrüman yok. Ve bildiğim kadarıyla sadece bu adam yapıyor.
Evet.
O anlamda güzel bir şarkıydı yani gerçekten. Hoş bir şarkıdır bu. Ben hatırlıyor musun 1980'lerde falan vardı hocam?
Vardı vardı. Ben de hatırlıyorum. Yani eski bir parça. Eski dedim hani 80'lerin parçası.
Aynen 80'li yıllarda bu şarkıda vardı hocam gerçekten. Evet yavaş yavaş gelelim şu köyler okulundaki şiddet olaylarına hocam.
Bakalım neler olmuş bakalım.
Ekvandin bir oyun herkes. Bütün tartışmayı başlatalım. Derlemet otok uyumluluk modu Microsoft Word.
Adem hocam belli şeyleri derledi. Bu...
Derlemet otok uyumluluk modu Microsoft Word. Print view. Edit.
Edit. Affet tamam. Şimdi biraz yavaşlatayım değil mi hocam?
Evet evet çok hızlı okuyor.
Gaziantep'te bulunan ve görme engellilere yönelik eğitim veren
Gaziantep.
Top of file. Gaziantep'te bulunan ve görme...
Evet oldu değil mi hocam?
Nasıl çok güzel. Bence hız gayet normal.
Gerçi benim için çok yavaş ama neyse. İnsan ağzının. Evet önce şu haberi bir dinleyelim. Üzerine bir konuşalım bakalım arkadaşlar.
Nasıl hocam?
Gaziantep'te bulunan ve görme engellilere yönelik eğitim veren Gaziantep Körler İlköğretim Okulu'nda öğrencilere şiddet uygulandığı yönündeki şikayetler her geçen gün artarak devam ederken, okul yönetiminin şikayetleri ya da iddialarla ilgili olarak en küçük bir yalanlama ya da düzeltme cevabı vermemiş olması, yaşanan skandalın vehametini ve gerçekliğini de gözler önüne seren bir husus olarak değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin gerek yatakhanede, gerekse ders esnasında dövülmelerini içeren söz konusu şiddet olaylarına, okula yeni atanan bir öğretmenin de şahit olduğu, ancak zaman zaman okulun en üst düzey yöneticisinin de katıldığı sistematik dayak olayları ile ilgili olarak konuşmaması ya da görüş bildirmemesi konusunda baskı gördüğü de kaydedildi. Tüyler ürperten dayak ve dolayısıyla şiddet skandalının defalarca Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de yansıtıldığı. Ancak 3 yıl içinde bu olayla ilgili olarak okula sadece bir kez müfettiş gönderilmekle yetinildiği, bu müfettişin de okula sadece bir gün giderek, o da öğrencilerle hiç görüşmeden öğretmenler odasında inceleme yapmakla yetindiği vurgulandı. Bazı öğrencilerin yaşanan dayak olayını cep telefonu ile kaydettiklerine de dikkat çekilerek, Bazı velilerin Gaziantep'te bulunan ve görme engellilere yönelik eğitim veren Gaziantep Köyler İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik olarak uygulanan sistemi yak şiddet skandalını okuldan bir ay içinde tatmin edici bir açıklama gelmemesi ve dayak atan öğretmenleriyle ilgili bir yaptırım uygulanmaması halinde bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamaya hazırlanıkları da ifade edildi. Best Haber Ajansı /31 Aralık 2010/Gaziantep'te bulunan ve Lank.
Evet hocam. Haber bu.
Haber bu şekilde, evet.
Tabi biraz bu haberin ne kadar gerçek olup olmadığı gerçekten tartışılır. Yani çok fazla hiçbir iş sadece bu iddialara yer verildi. Bunlar evet. Hani ya ortada somut, çok şey yok. Şey somut yok. Hiçbir şey yok. Aha. Yani o nedenle bu olayın gerçek mi yalan mı olduğu onu bilemiyoruz. Yani
ama olmamıştır da diyemiyoruz tabii.
Olmamıştır kimse diyemiyor. Çünkü
olan şey.
Neden yani. Sen şaşırdın mı mesela böyle
yok,
bir
hiç
şey?
Hiç şaşırmadım duyunca.
Yani hiç şaşırmadık değil mi? Hı. Niye hiç şaşırmadık? Hepimiz bir şekilde benzer şeyleri.
Evet, gerçi İstanbul'da Anadolu'daki kadar çok şiddet yoktu ama gene de vardı. Yok diyemem.
Evet yani Ankara'da da mesela çünkü Göbek olduğu için merkezi yer. Gerçi biraz sonra aydınlık evlerde yaşanmış olan şeyleri göreceğiz ama benim dönemde hani vardı çok şiddet vardı ama hani aşırı da değil. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. İlk gün hocam ben okula başladım. İşte zırıl zırıl ağlıyordum. Önce hiç ağlamadım. Gayet güzel işte okula ilk günde birinci sınıf heyecanı vardı ya okula gideceğim falan. Gece hiç uyumuyorsun falan.
Evet.
Neyse okul başladı ilk gün. Sonra o gün tamamen bir travmaya dönüştü. Bir annemler gitti belli bir süre sonra.
Sen de okulda kalacaksın.
Ben kalacağım yani. Ne oluyor? Ne oluyoruz falan. Ama nasıl ağlıyorum yani tüm gün. Hatta öyle bir şeydir ki o ilk gün ben unutmam. Gece yatağıma yattığımda ağlıyordum. Sabah uyandığımda hala ağlıyordum yani. Hani o gece nasıl olduysa yani herhalde tüm gece ağlamamışım ama uyanınca tekrar ağlamaya devam ettim.
Sen uyanın.
Cihan Şahı Aydın şimdi oturuma çıktı.
Uyanır gibi olunca direkt hatırlay o şey aklına gelmiştir.
Evet yani öyle bir şey.
Ağlamaya devam.
Yani hayatımın en kötü günü hangisi deseler herhalde o gecedir yani. Onu öyle söyleyebilirim açıkçası. Hı hı. Her neyse bu yatılı okula tabii 7 yaşında bir çocuğun yatılı okula gönderilmesi de zaten ayrı bir şey yani bence bilmiyorum. O dönem başka çare yokmuş ama iyi bir şey değil yani. Kesinlikle bir insanın o kadar küçük yaşta yatılı okulda okumaması lazım.
Aynen katılıyorum bence sana.
Her neyse mesele o değil ama o gün şöyle akşam ağlıyorum ben yine tabii. Hoca bir gir dedi girmedim. Girdi bir tokat çaktı hocam. 6 yaşındaki çocuğa lan nasıl korkmuştum girmiştim hemen. Ya ama yani düşün yani o yaşta çocuk ağlıyor. Sen buna tokat ne oldu yani? Attığında ne oldu? Ama unutmamışım mesela o tokatı.
Evet.
Yani ki ben bu çok basit bir şey. Yani yaşananlardan bir sürü cinsel taciz iddiaları var.
Doğru.
Falan. Senin hatırladığın öyle bir dayak olayı var mı hocam köyleri bulundu duydun?
Valla benim hatırladığım biz öyle çok ciddi tekme tokat girişen bir dayak olayı hatırlamıyorum ama bazen arkadaşlardan şey duymuştum bir iki defa. İşte falanca hoca tabii biraz abartılı oluyor. O abartılı olduğunu tahmin ediyorum ben. Hani olur ya efsane öyle şeyler. Şehir efsanesi gibi okulda dolaşır bazı şeyler. İşte hoca birini almış dövüp dolapların üstünden falan aşırtmış falan diye tamam mı?
Ben de kemerini çıkarıp döven insanlar hocalar duymuştum.
Hı hı. Ya abaküste tablet de çok
değerli. Mehmet Büyükçelik TB 2005.
Hatta sıra dayağını çok gedik.
Hatta bir ara hocanın birinin haritanın üzerine bizim sınıf hocamızın
Mehmet
sopası
Büyükçelik
vardı.
Mehmet Büyükçelik TB.
Artık onunla dayak yiye bir hal olmuştuk. Bu sopayı bir kırsak falan diyorduk. Sonra şey dedik. Kırarsak daha kalınlığı getirirse ne yapacağız?
Evet.
Tabii öyle bir şey de oldu.
Yani o sopa sürekli sınıfta asılı mı duruyor?
Haritanın kabartma harita vardı. Onun üzerinde yatay bir şekilde duruyordu.
Abi nasıl bir şey bu ya? Yani ya bu bir düşünsene senin bir dayak aracını sınıfın içinde bulunduruyorsun yani her an. Tamamen nasıl bir korku kültürüyle eğitim almanın şeyi değil mi?
Evet yani.
Hakikaten ya çok ilginç yani. Nasıl bir şeydir bu ya? Oraya getirip orada tutuyorsun ve her an dövebiliyorsun. Sen onu diyorsun ya korkarsam öyle bir sinmişsiniz ki.
Tabii canım yani kırsak hani kıralım bunu toplanıp ne olacak ki şöyle alıp hatta elimize alıp hafiften büker gibi yaptığımız da oluyordu ama hı hı. Kırarsak daha kanlı getirirse o zaman ne yapacağız?
Evet,
çeşitli grup üyelerimiz için
o da bizim üzerimize patlıyor yani hocam doğru söylüyorsun.
Aynen.
Ama hani bu tür olaylar gerçekten yaşanmış.
Koray şimdi oturum açtı.
Benzer şeyler
Koray,
devam ediyor.
Şimdi otur.
Abi tamam otur bir kere aç tamam. İki kere açma. Tekrar açma. Bakın bir de Ankara'da yaşanan bir olay var gazetelere yansıdı.
İşte
bunun şeyini Ahmet Uçarlı diye bir arkadaş galiba yollamıştı. Evet. İsimleri biz burada kullanmadık ama bir yıldan hatırlıyorum. Kendisi benim dediği için bu haberin gerçek olduğunu söylüyordu. Dilerseniz bu haberi de kısaca bir dinleyelim ha.
İşte Ankara Köyler Okulu'nda okuduğumuz dönemdeki dayak haberini aşağıda paylaşıyorum. Konuda bahsi geçen Nao isimli öğrenci ben oluyorum. Haberin hemen hepsi doğru şekilde yansıtılmıştır. Ünlem, okul müdürünün görme engelli öğrencileri demir çubukla dövdüğü iddia edildi. Görme engelli çocukların banyoda demir çubuklarla dövdüğü ve okulun demirbaş eşyalarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle altında telsiz ergörenerler görme engelliler yatılı ilk öğretim okulu müdürü hakkında soruşturma açıldı. 11 Mayıs 2003 Pazar 14.05 Uğur Alıcı Ankara görme engelli çocukların banyoda demir çubuklarla dövdüğü ve okulun demirbaş eşyalarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle altında telsiz ergörenerler görme engelliler yatılı ilk öğretim okulu müdürü hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın açılmasının üzerinden aylar geçmesi ve bir türlü sonuçlanamaması mağdur olan çocukları isyan noktası getirdi. Gazetecilerin iddialar üzerine okulda yaptığı çekimler sırasında bir öğretmenin kameralarca kaydedilen okulda dayak var. Soruşturma açıldı devam ediyor kesme işareti sözleri iddiaları güçlendiriyor. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Altın Dağ Telsiz Ergörenerler Görme Engelliler Yatılı İlk Öğretim Okulu Müdürü Salim Karadayı'nın engelli öğrencileri sindirmek için akıl almaz cezalar uyguladı. İlk öğretim 8-9 sınıf engelli öğrenciler R.C. A.U. F.Ö. Banyo yaptıkları nedeniyle yemek saatine yetişemeyerek dışarıdan nöbetçi öğrenciye yemek aldırdıkları için Y.C. İ ve diğer öğrencileri demir çubukla dövdüğü iddia ediliyor. Kabahatlerinin dışarıdan yemek istemek olduğunu belirten dayak mağduru engelli öğrenci F.U. Dışarıdan yemek getirmiştik, aç kalmıştık. A.U. İsimli arkadaşımızı müdür odasına çağırdı, önce cetveli üzerinde kırdı sonra da demir çubukla dövdü kesme işareti diyerek müdürün öğrencilere sürekli baskı uyguladığını söyledi. Öğrenci F.U. Okul müdürünün sürekli sizi istediğim zaman okuldan atarım. Benim arkam var, sizin gücünüz yok kesme işareti şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Yediği dayak sonucu parmak uçları patlayan A.U. isimli görme engelli öğrenci ise okul müdürünün baskısı ve tehdidi altında okuldan soğutulduğunu belirterek şöyle konuştu. Okuldan memnundum ancak birkaç öğretmenin yüzünden okuldan soğudum. Dayak var, tehdit var, baskı var. Sürekli suç arıyorlar, hata arıyorlar. En ufak bir hata peşindeler. İddialar üzerine 3 ay önce soruşturma açılan okulda fiili eylemlerin devam ettiğini iddia eden öğrenciler, açılan soruşturmanın bir türlü bitmemesinden yakındı. Dilekçelerinde şahit gösterdikleri öğretmen ve öğrencilerin müfettişler tarafından ifadelerine başvurulmadığını öne süren öğrenciler, velileri ile birlikte Ankara İl Milli Eğitim ve Bakanlığa dilekçeyle şikayette bulunarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Parmakları patlayana kadar dövüyordu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma kapsamında çocukların dövme olayı şöyle anlatılıyor. Banyodan geç çıkan ve yemek bırakılmayan çocuklar, nöbetçi öğretmenden izin alarak dışarıdan pide getirttiklerinden, önce parmak uçlarına cetvelle vurup, ey Dotçe! İsimli öğrencinin parmağının patlamasına aldırmadan çıkardığı demir çubukla gelişi güzelle Dotu ve Fedotu. İsimli öğrencileri de dövebilecek kadar şefkatten yoksun bir insandır. Bu olay esnasında etüt öğretmeni olarak görev yapan Teodota, isimli öğretmen, siz nasıl insansınız? Diyerek tepkisini ortaya koymuş ve bu olayın bütün boyutlarına şahit olmuştur. Okul müdürü
bu kadar yeterli bence. Salim Karadayı'nın savunması da var ama
Mesut Bektaş Vertli'nin
onu cevap hakkına yer vermiyoruz.
Aynen. Onların cevap hakkı yok burada.
Star DJ.
Evet. Gerçekten vahim bir durum.
Evet.
Bu arada tabii bize şey yapacağız. Yine devam edeceğiz. İstersen hocam müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Hı-hı. Ondan sonra konuşalım. Evet.
Tekrar müzik parçadan sonra buradayız.
Thank you. köşelere. Girelim girelim sen giremezsin. Kafam kızar sokaklarda. Söverim söverim sen sövemezsin. Sarhoş olur kapılarda. Düşerim düşerim sen düşemezsin. Dünyayı dar ederler de. Gülerim gülerim sen gülemezsin. Aklını kullan, adını çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye. Aklını kullan, adını çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye. Yazarım yazarım sen yazamazsın. Geceleri mezarları kazarım kazarım sen kazamazsın. Kar altında çırılçıpla koşarım koşarım sen koşamazsın. Canım ister buralardan. Kaçarım kaçarım sen kaçamazsın. Aklını kullan, adını çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye. Aklını kullan, adını çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye. Çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye. Aklını kullan, adını çıkar deliye. Her gün bayram, eğlenmek kalır geriye.
Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hakikaten yani bilerek müzik arası verdik. Bu kadar bir dehşet bir şeyden sonra.
Şimdi müzik arasında aklıma şu geldi ya.
Bu arada Barış Akarsu'da bir trafik kazasında.
Evet.
Bodrum'da değil mi?
Öyleydi. Öyle yanlış hatırlamıyorsam ben de aklımda, benim de aklımda öyle kalmış. Magazinle pek aram iyi değildir ama.
Bu arada bugün bizim dinleyicimiz Yusuf Altın dinleyicimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tek yazan o. Sağ olsun o yazmış bir şeyler. Biraz önce siz de duydunuz zaten. Önemli konu bir konuya değil. Şu an bizim bir arkadaşımız var diyor. O da övünerek şeyi anlatıyor diyor. Çocukların kafasını tahtaya vurduğunu anlatıyor diyor. Körler okulunda çalışıyormuş. Evet. Aramızda da böyle insanlar var.
Yani diyor. Yani.
Ve bunu terbiye etmenin bir yolu olarak görüyorlar diyor.
O da muhtemelen şöyle olabilir. Kendisine de aynı şekilde uygulandığı için yöntem.
Bu şekilde.
O da o şekilde uygulama yöntemine gidiyor. Büyük muhtemelen.
Yani nus ile uslanmayanı etmeli tekleri tekleri anlamayan hakkı kötektir şeyini mi benimsiyor hocam bunlar.
O mantıktan gidiyorlar herhalde.
Abi demiyorum. Ya dayak ya her aklına... yerde yaşanıyor. Yani köyler okulda özgü değil belki gerçekten okullarda genel olarak yaşanıyor ama. Hı hı. Yatılı okulda özel eğitimlinin hiçbir hiç anlamayan
Evet.
Ve onları kullan. Daha bir sürü olayı anlatma. Yani bununla ilgili gerçekten bir forum kurulsa, hani insanlar başlarından geçen şiddet olaylarını anlatsa gerçekten bir kitap olacak.
Olur olur ya, hakikaten yani bir sürü şey çıkar. Ya bak şimdi aklıma geldi az önce. Hı-hı. Az önce bahsettiğim öğretmenin sopa, sınıfta sopa bulunan öğretmen. Hı-hı. Böyle hani dönem dönem psikolojik dönemleri oluyordu herhalde. Bu dönemlerden birinde abi matematikten yanlış yaptıkça dayak yiyoruz.
Evet, ya, dayak demek artık iyi bir şey gibi bile geliyordu bazı insanlara.
Yani, yani şey gibi. Yanlış yapan abaküslerden gösteriyoruz ya. Hı-hı. Abaküs, tablet, Allah ne verdiyse sopa, çat çut gidiyoruz yani. Arkadaşım bir de kaza geçirmişti. Çatıdan düşmüştü. Hı-hı. Epey bir hani hastanede kaldı. Hı-hı. Matematiği de çok iyi olan bir arkadaştır. Hı-hı. O hata yaptı. İşte ben çatıdan düşmemişim anlamam deyip ona da çaktı tabii öğretmen. Ya daha yeni okula geldiği zaman bile biliyor musun? Hı-hı. Yani sanırım birkaç gün olmuştu okula geleli. Hastaneden çıkıp kendini toparlayıp. Hı-hı. Ondan sonra işte öyle dayak yiyip duruyorduk o ara. Hatırlıyorum yani matematikten abaküsü kaldırdık mı yanlış varsa çat.
Evet hocam yani hakikaten. Yok abi ben de şimdi bu yemek getirdi diye şey olacak.
Bu arada İstinye, ben İstinye Köyler Okulu.
Benim de hı-hı başıma gelmişti ya, bizim müdür beni de dövmüştü. Öyle tabi bu kadar üstümde bir şey kırmadı da. Sana da selam Ahmet bu arada. İyiyiz, teşekkür ederiz. Umarım sen de iyisindir. Bir Ahmet yazıyor bize ama sana da bilmiyorum. Yani bizim de üzerimizde bir şey kırmamıştı ama ben de öyle çok dayak yedim yani. Ben bayağı yerdim ya ilkokulda, ortaokulda. Normal bir şeymiş gibi yediyordu o zaman.
Ne, yani. Yemediğiniz zaman şaşırıyor musun? Aa bugün dayak yemeden geçirdik.
Evet. Yani gerçi şey değildi yani, öyle çok şiddete, kişisel anlamda çok ciddi bir şiddete maruz kalmadım ama hani cetvelle metvelle. Hani dayağın ötesinde şeyler de yaşandığı ile ilgili çok şeyler. Mesela birçok kızın cinsel tacize uğradığı ile ilgili çok ciddi haberler çıktı. Hatta buna yine Ankara'da bir öğretmen birkaç sene önce, 4-5 yıl kadar önce biliyorsun taciz.
Evet evet, öyle bir şey olmuştu sanki.
Hani bu tür şeyler de yaşanıyor yani.
Daha kendimize duyulmasın diye ortaya çıkmayan neler vardır ya.
Yani çok değişik uygulamalar var. Mesela Niğde'deki köyler okulundaki insanlar şey anlatıyorlar hocam. Onları topluyorlarmış mesela bir salona hepsini. Hı hı. Dışarı çıkmak yasak. Öyle adamlar saat 1'den akşam 7'ye kadar oturuyormuş öyle.
Aynı olayı
bu nasıl bir şey?
Aynı olayı yanlış hatırlamıyorsam Tokat köyler okulundan bir örnek anlatmıştı arkadaş. Yani bir yerde oturuyoruz. Yani ne dışarı çıkartıyorlar ne bir şey yaptırıyorlar. Öyle oturuyoruz falan diye.
Ya nasıl bir şey yani? Böyle oturtuyormuş yani. Öyle şeyler de yaşanıyordu
ya, düşünüyorum da cezaevinde bile öyle bir uygulama yoktur ya.
Öyle yani, bekle yani. Hakikaten cezaevinde bir de hocam oradaki insanlar zaten aileni özlüyorsun bilmem ne yapıyorsun yani.
Tabii ona, değil mi?
Gerçekten çok değişik şeylerdi yani. Ve bir de biri öyle davranınca diğerleri de öyle davranmaya devam ediyor. Yani bu senin için normal. Potansiyel suçlu gibi. Sen anlatıyorsun yani sopa bulunduruyormuş sınıfta.
Tabii tabii.
Gerçekten ilginç yani.
Evet.
Şimdi size bir şey daha dinleteceğim arkadaşlar. Bu da Eylem'in yazdığı bir yazıydı yine listelerde. Bugün de yaşananları biraz anlatmak açısından. Hı hı. Evet şimdi onun şeyini hazırlıyorum. Evet. Bu yazıyı bulmaya çalışıyorum hocam bardan. Sen bardan konuşabilirsin, ben yazıyı bulursun.
Evet. Ya başka bir arkadaş da bir daha enteresan şeyler anlatmıştı. Bir gün onu konuk edebilirsek. Kendi geçmişinde yaşadıkları dayağın sadece öğretmenler tarafından değil kendilerinden büyükler tarafından da sistematik bir şiddet uygulandığı yönünde. Yine sanırım Ankara'da bir okul şeyinden anlatmıştı.
Bir de Ankara'da yaşanıyor bunlar yani.
Bir de Gaziantep'e gönderildiği zaman oranın da farklı olmadığını gördüğünü söylemişti yanlış hatırlamıyorsam.
Ha evet. Evet, bir arkadaşımız bize çok çarpıcı şeyler anlattı bununla ilgili geçen programımızın birinde. Ya programda değil ya. Öyle sohbet ediyoruz.
Kendi aramızda konuşurken. Ya. Çünkü bazen hakikaten gündeme getiriyoruz kendi aramızda konuşurken.
Yani bu ya, çünkü yaşanmış olaylar. Temiz hayatta büyük travmalar yaratmıştır bu yani. önemli, o arkadaşımız da anlatıyordu yani bunlar o, yani öyle bir şey ki bunlar öğrenci şiddeti de görüyormuş. Yani
tabii, tabii.
Sınıflar bunları dövüyormuş. Veya bunları istediklerini yaptırıyormuş ve bunlar da öğretmenleri de bunları dövüyormuş bir tarafta. Yani bir türlü kendisi.
Hatta öyle bir duruma gelmişler ki onların büyüklerinin işkencelerine maruz kalmak üzerine öğretmenlerden dayak yemeyi kabullenir hale gelmişler. Onların dediklerini yapıp.
Evet, evet. Yani böyle şeyleri hatta büyüklerinkini yapıp becereceğim şey okulu yakmaya çalışmış olan. Yani.
Evet, evet. Evet. Uyarı.
Hakikaten çok değişik şeyler yaşanmış. Hı-hı. Yani onunla ilgili. Bakalım eylem bugünle ilgili.
Özge Ali Sivas. Hon.
Evet.
Bugün de böyle dot dot dot. Bir iki yıl önce bir gün daha ile printerden çıktı almak amacıyla köyler okuluna gittim. Hocanın yanına terzim bayla ödevini zoom dolatmak isteyen bir çocuk geldi. Hoca da kabartma yazıyı biliyordu ve kağıda bir göz gezdirdi. Kağıtta çocuk 2, 4, 6 yazacağına 1, 4, 6 yazmış. Vay sen misin onu yazan? Hoca çocuğun kulağına yapıştı dot dot dot. Halbuki çocuk sadece bir terzim bağ için oraya gitmişti. Sonra hoca kantine gittiği için printer'ı ben devralmıştım. Daha doğrusu hoca bana devretmiştim. Hayatımda ilk defa da ile printer kullandığım için yazdırması bitince sinyal verdiğini bilmiyordum ve sinyal verince yanımdaki çocuklar bir yere basmışlar mı diye korktum ve hocayı çağırttım. Hoca ne dese beğenirsiniz. O printer'a bir şey olsaydı sen kendini satsan onu ödeyemezdin. Tabii alışmış sükrüm püklüm insanlara, ben anında bir atom amiri evlercesine uhu deyince kadın dumura uğradı ve onu ben dememiştim ki, bir öğrencinin adını söyleyerek o demişti dedi. Ne pişkinlik, ne zayıflık dot dot dot. Bizim zamanımızda iki kız öğrenciye taciz eden bir hoca altını çiziyorum. Bu tür şeyleri önlemek amacıyla Tokat'taki köyler okuluna sürüldü. Abi nasıl bir mantıktır ki bu adamı başka bir yere sürmekle engelleyeceğini düşünüyorsun, ben anlamıyorum dot dot dot. Size tonlarca şey anlatabilirim ve gerçekten kitap oluşturacak kadar çok mu anılar? Gerçi görenler de bu tür şeylere maruz bırakılabiliyorlar. Ama hem yatılı okumak hem de psikopatların bazı fantezilerine eksik insanlarda uygulama kolaylıkları bu tür şeyleri artırıyor bence. Bunu önlemek telaf olsun diye teftiş etmemekle yapılır. Bu arada bir şey belirtmeden de geçemeyeceğim. Bilenler bilir, İzmir'deki okul bir ara arenaya çıkmıştı ve o derbeder okul. Arenaya çıktıktan sonra yüzüne bakılır hale getirtilmişti. Bazen basın yararlı olabiliyor.
Evet, bu da, evet,
bu da böyle bir şey.
Görüşleriydi.
Ama o şeyi çok duyduk hakikaten.
Ya şey,
başka bir okulda sorun çıkardığı için yine öbür okula gönderdim ben.
Ama yine başka bir biraz da Tokat'taki körlere taciz ettim. Ya bu nasıl bir anlayış ya? Bir de zaten hep şey söylentileri vardı. Bu öğretmenlerin çoğunu sürüldüğü
iddiaları
vardı. Yani
görme engelli okula sürgün olarak gönderildiği.
Özel eğitim öğretmenleri falan biraz gönderiliyor. Evet. O da aynı tabii, özel eğitim deyip mesela körler okulunda zihinsel engelli özel eğitim öğretmenleri gönderiyor. O körleri de zihinsel engelli olarak görebiliyor. Öyle durumlar.
Tabii yani o şekilde eğitildiği için onlar da öyle görür.
Evet yani.
Gerçi hakikaten zihinsel engelliler özel eğitim öğretmeni de olsa zihinsel engellilere şiddet kullanacak bir eğitim aldığını sanmıyorum o adamın.
Ya hiçbir eğitimde o verilmez ama hani dediği gibi eylemin çok güzel bir saptaması var da psikopatlar yani olunca belli bir şey.
Ya aslında bunları...
Kendi... Okula yetişince bir de hocam şey çok önemli, müfettiş geliyor diyorlar ya, o müfettişi ben de lisede öğretmenlik yaptım bilirim yani.
Evet.
Müfettiş çok zor bir durumda olmadıkça, başına bir şey gelmedikçe öğretmeni korur hocam.
Tabii tabii.
Kesinlikle yani. Şey yapmaz, kimseyle görüşmez yani. Hı-hı. Müfettişle zaten o müfettişler çoğu ya müdürün tanıdığı olur ya öğretmenlerin tanıdığı.
Ya mutlaka bir yerden bir şey bulunur.
Yani hiç yani ondan çıkarlı falan hikaye yakın.
Şey bulunur. Bence şey yapmak lazım, şimdi onu düşündüm de biz gruplarda bunları yazıyoruz ama bunların böyle internet ortamına taşınarak web sayfalarından çok çok anlatılması ve belki de şey yapılması. Bunların bir kitap haline getirilip özel eğitim okullarında ders materyali olarak kullanılması.
Hocam açalım engelsiz eğitimde köyler okulunda yaşanan şiddet olayları diye ve
açalım.
Kişiler nickleriyle yazsınlar onu alt alta koyalım.
Ya, evet. Arkadaşlar siz hakikaten buradan duyuralım.
Buradan duyuralım. Bu konuda
Rumuz kullanarak gönderin. Hani illa kendi adınızı vermek zorunda değilsiniz.
Zorunda değilsiniz arkadaşlar. Rumuz kullanarak biz kesinlikle o isimleri
yayınlayalım. Ben hakikaten katılıyorum buna.
Veya şey yapın, bir mail adresine engelsiz eğitim, mail et engelsiz eğitime gönderebilirsiniz. Bize
bize de hani ismi belirtmek zorunda değilsiniz. Hani değilsiniz. Başka bir mail alıp bile gönderebilirsiniz.
Tabii hiç problem değil. Hı-hı. Biz bu yazıları yayınlayacağız. Yani aynen, alt alta koyacağız. Yaşanan şiddet olayları, hı-hı, diye. Buyurun ya, bekliyoruz.
Bu yani da bir teşhir yöntemidir aslında buradan. Kalanlar.
Evet. Ya bence bunları bir şekilde, hı-hı, birleştirmemiz de, evet, faydalısı olur.
mail@engelsiz.com'a gönderebilirsiniz.
Evet. Gönderin bu olayları. Biz de yayınlayalım. Çünkü bunlar hakikaten çok fazla yaşandı. Hı-hı. Bir sürü insanın hayatında çok fazla derecede zarar verdi hocam. Yani ciddi anlamda.
Evet.
Hala da yaşanıyor olabilir. Ya bu Antep şey yapmak değil. Yani o haber çok böyle içi dolu gelmiyor bana ama. Mesela
olsun, Antep en azından yani. gündeme gelmiş gibi olması da iyi bence. Bu şekilde
yani belki hiç iyi bir şekilde hocam, değil ama. Yani bir garip bir şekilde.
Evet.
zorla yemek yedirmeye çalışanlar mı dersin? Tokat şeyi mi dersin? Ya neler oluyordu ya? Bir
sürü... arkadaş şey söylemişti. Sürekli tas kebabı çıkıyor bakmış bir gün. Yani ne yapacak şu çocuk yani? Nasıl bir kaçış yöntemi bulmuş? Sürahi boşalmış, su bitmiş ya. Tas kebabını sürahiye doldurmuş. Masanın altına çaktırmadan tas kebabını ya döken mi dersin?
Bunların koşulları çok iğrençti yani.
Tabii.
Doğru. Ya hocam sabahleyin bir kaşar peynir, minik bir parça. Bir de o çay veya çaya çay demek.
Kaşar çıkar mıydı sizde ya? Ben hiç bizde kaşar çıktığını hatırlamıyorum. Bir dilim, beyaz peynir çıkardı hep bizde.
Beyaz peynir de çıktı.
Ama bizde şöyle olurdu.
Bir arada hiç çıkmazdı yani.
Ha, bizde de aynıydı. Mesela yumurta çıktığı sabah hiçbir şey olmazdı.
Öyle bir tek onu yiyorsun.
Bir tek bir haşlanmış yumurta olurdu.
Çünkü çocuksun hocam. O yaşta yani en çok vitamine ihtiyaç duyduğum zamanlar. Belki ben onu düşünüyordur abi. Böyle ha,
geçen kim
çok
dedi
yemek
bana...
yememin şeyinde olabilir diye.
Peki, geçen bir arkadaşım...
zaman doyarak yemekten evet. Kalktım hatırlamıyorum.
Geçen bir arkadaşın sorduğu bir şey şimdi bak kafamda canlandı. Ha, galiba onun da şeyini buldum şu anda. Hı-hı. Ya biz görme engelliler olarak niye çok ekmek yiyoruz diye tamam mı? Belki bunun kaynağı burada yatıyor olabilir. Ya çünkü yatılı yani, okulda ekmek yemek zorunda kalıyorduk sürekli.
Evet, ya hakikaten en yoksul insandan daha az yemek yiyorduk biz okullarda. Ben o yani hiçbir zaman doymuyordum ben ya. Zaten çoğu zaman akşam yemekleri zaten biliyorsun hocam. O zamanlar
şeydi. Bizde şey olur.
Öğle yemeklerinde öğretmenleri olduğu için biraz tabii, daha iyi çıkardı. Akşama da çıkmadı. Çorba, bizde, kapuska. İğrenç. Yani
bizde şey oluyordu. Öğlen yemeğinde yanda Recaizade Ekrem İlkokulu vardı. Hı-hı. Onun öğretmenleri de bizim okula geliyordu. Hı-hı. Yani sanki lokantaya geliyorlar. Abi öğlen yemeğinde balık, döner, börek, ondan sonra hamsi mevsimine göre süper salatalar, hı-hı, tahin pekmezleri, ondan sonra tulumba tatlıları, baklavalar. Çok güzel böyle köfteler, öyle yemekler.
Yiyor muydunuz bari?
Tabii yiyorduk öğlen. Ama akşam sanki farklı bir okula gidiyorduk. Makarnayla tas kebabına talim.
Aynen.
Tas kebabı yoksa ne vardır? Pilavla işte makarna tas kebabı yoksa pilavla nohut vardır atıyorum ya da mercimek vardır.
Bir de hocam hani Sevda şeyi anlatırdı hani bizim ben onu hatırlamıyorum yaşandıysa da mesela o anlatıyordu. İnsanlar o personel falan hocam o yatılı okulda kendilerine böyle balık falan kızartıyorlarmış, patates kızartıyorlarmış. Bunlar orada kuru fasulye.
Sucuk
falan.
Kızarttıklarını duydum.
Düşünsene hocam. Sen okulda sucukla ilgili. Nasıl canın çeker ve sen orada öbür tarafta saçma sapan bir şey yiyorsun. Ya,
evet.
Ya nasıl burada ya hakikaten nasıl sağlıklı bireyler olarak çıkmışız biz oradan bilmiyorum yani.
Acaba bize bağışıklık mı kazandırdı o?
Ya normal bir şeymiş gibi oluyor ama yani hakikaten ya ben bir esir yani abartıyorum ama onun gibi bir şeydi ya. Yani çok ona benzer şeyleri yaşadığımız çok oldu.
Ben şey hatırlıyorum ya. Adem Naşit gelmişti. Erol Günaydın falan. Hı. Böyle Taceddin soyadını hatırlayamıyorum şu anda. Böyle Karagöz oynatan bir adam. Çok da güzel oynatırdı. Şimdi hala yaşıyor mu bilmiyorum.
Hatırlıyorum.
Öyleyse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa Allah sağlık, sıhhat versin deyip bize onları inceletmişlerdi işte. Karagöz'ün, Hacivat'ın böyle... Hı. Elde oynatılan şeyleri var ya. Hı hı hı. Onlar gelirken bir sürü muz getirmişler. Böyle meyveler getirmişler. Hı hı. O gün de annemler bizi ziyarete gelmişti. Şey dediler. Hocalar poşetlere doldurup evine götürdüler dediler. Öğrencilere gelmiş bir şeyi sen nasıl alır da götürürsün evine?
Hocam hakikaten yani.
Sorsan şey der. Çürüyecek de kim yiyecek bunları?
Hocam bir de bunlar ne diyorlar biliyor musun? Onlar en güzelini yiyor biz hiç yemiyoruz diyorlar biliyor musun? Öyle bir şey bir de öyle bir söylenti var.
Hemen şey memur zihniyetine vururlar. İşte biz memur olarak ne kadar maaş alıyoruz ki? Ki özel eğitimlerin maaşı daha oradaki öğretmenlerin maaşı diğerlerinden daha yüksek bildiğim kadarıyla. Bir de şu vardı. Ya düşün şeye çok sevindim. Yani sıradan bir şey bastı. Gayet normal bir şey. Bir gün bir defa oldu. Saat 4'te zil çaldı. Yemekhaneye indik. Süper bir kek ve çay vardı. Saat 4 sıralarında. Evet. 4.30 sıralarında. Bir an böyle evde kahvaltı hani böyle ikinci çay yaparsın ya kek olur yanında bir şeyler olur. Öyle bir defa öyle bir şey oldu. O kadar çok sevmiştim ki. Hı-hı. Bir defa da ben pazartesi günü sabah geldiğimde.
İki arkadaşlar... elimde hamsi çıkmıştı ben ona çok sevdim.
Sabah geldiğimde arkadaşlar bugün şey var dediler yemekhanede şaşırdım. Böyle krema şeyler var ya sarelleler var ya kutuda küçük dörtgen kutularda. Ekmeğe sürüyorsun alıp hani çok içinde çok yok. Bir ekmek, iki ekmek dilime sürecek kadar. Ondan çıkmış tamam mı? Şaşırmıştım. Vay be bundan çıkıyor muydu burada diye.
Vallahi hakikaten öyle. Yani Burada Çağrı'nın da bana Mehmet abi de ilginç bir şey söylemiş. Rehabilitasyon merkezine başına gelen bir öğrenci şikayet etmiş nöbetçi öğretmeni.
Evet.
Bu öğrenci biraz şikayetçiymiş hocam. Hocam şikayetçiyim. 3 tabildottan fazla yemek vermiyorlar bize.
3 tabildot mu?
Evet hocam. Olayda da partiyor bak. Eylem diyor ki ben de bir ara bir öğretmeni dövmüştüm bana zorla peynir yedirdiği için. Nasıl dövdün Eylem o küçük boyunla?
Ya Eylem sen de Köyler Okulu'ndaki şiddetin başka bir yeri misin? Niye böyle yaptın?
Ya hocayı nasıl dövdün acaba? Ne yaptın? Tokat mı attın hocaya?
Ama bak adamı? Düşün. Ha. Kim bilir ne kadar şey yaptı ki o hale geldi yani. Kolay kolay bir insan öğretmenine öyle bir şey yapmaz yani.
Zorla peynir yediriyormuş. İşte ondan dolayı dövmüş. Bize de ya bu yemek yedirme olayından çok dayak yemiş herkes acaba. Niye acaba ya? İlle de yiyeceksin. Abi yemiyorum vallahi ya. Zaten acıcık boktan bir yemek çıkarıyorsunuz. Onu da böyle şey yapma. Böyle bir şey ilginçti. Çağrı da başka bir yöne dikkat çekmişti. Bence önemli. Köylü okulda. Bugün nasıl bilmiyorum ama. Bağımsız hareket adına diyor. Çağrı Artan. Hı hı. Çağrı umarım vardı şeyi almışsındır. Türk Hava Yolları ile ilgili. Kendisi de bir o deneyim yaşamış. İşte onunla ilgili broşür istemişti bugün benden. Ben de mail'e gönderdim. Hı-hı. Şey diyor yani bağımsız hareket adına hiçbir şey yapılmaması. Hakikaten ben bahsin eğitimi falan doğru gün hatırlamıyorum yani. Varsa da.
Bizim İstinye'de vardı. Ben 4. 5. sınıf orada okumadığım için. Biz şeyden başlamıştık. İşte okulun içinde merdivenlere çıkarken sol taraf, sağ taraftan inerken sağdan işte bir binanın içinde nasıl duvar takibi yapılır. Ki bizim İstinye'deki okul buna çok müsaitti. Duvarların bazı noktalarında yangın dolapları vardı.
Ama hocam mesela bizde hiç mesela dışarı çıkmamıza izin verilmez yani bakkala makkala gitmemize. Okulun içini zaten biliyorsun. Bizde, maske kullanmaya ihtiyaç duymuyorsun.
Bizde şöyle olurdu. Gören arkadaş, az görenler var ya. He? Onlarla izin verilirdi beraber gitmemize.
Sizin okul yine iyiymiş hocam.
Bir yani de mesela 4. 5. sınıflarda şey yaparlardı. Arkadaşlar anlatıyorlardı. İşte bugün işte belli bir sınıf, iki sınıf zaten. 4. sınıf var bir sınıf, 5. sınıf var bir sınıf, tamam mı? İşte bugün şu arkadaş, şu iki arkadaş hocayla dışarı çıkıp işte yürüdüler bastonla diye. Böyle okulun bahçesinde çalıştıktan sonra hoca ikişerli ikişerli, hepsini alamadığı için belki kontrol etmesi zor olur diye. İkişerli ikişerli götürüyordu dışarıya. Onlarla birlikte gidiyorlardı yani o etrafta geziyorlardı. İşte o şekilde bir şey vardı.
Evet.
Ama geçen kimle konuştuk onu ya? Okulun bahçesinde hiç baston kullandığımızı hatırlamayız diyordu.
Ya gerekli öyle koşup duruyorduk yani. Okulun bahçesi zaten diye. Bildiğim bir ortam. Her şeyi biliyorsun. O yüzden bir şey duymuyoruz. Yani hiç bastona gerek kalmıyor. Aslında ben de kullanan birini hatırlamıyorum yani.
Kalmıyor da belki bastona erken ısınma anlamında elimizde olsa nasıl olur diye düşünüyorum.
Tabii teşvik ettirebilirlerdi yani o dönemde. Ben ondan şeyde korkuyorum. Gerçi biz ona bastonla birbirlerini döver diye belki öyle mi?
Olabilir yani. Belki çünkü biz tabletlerle şey oynardık.
Benim bastonla olduğunu hatırlamıyorum yani.
Tabletlerle şey oynadığımızı hatırlıyorum ben. Böyle bir oyun vardır. İşte eşektir, davacıdır, mavacıdır.
Ha yağlı yağsız. Ha,
çok tablet kırdığımızı hatırlıyorum öyle.
Hakikaten.
Biz de az değilmişiz canım.
Evet ya da onu oynuyorduk yani. Ya hepimiz ya. Tabii ki öğrenci.
Ama ne yapacaksın ki? Yapacak bir şey yok. Hani yani okulda değişik aktiviteler olsa mesela bir takım ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz işte oyun ihtiyaçlarımızı. Yoktu ki biz de kendimize değişik oyunlar üretiyorduk. İşte sayı sıkmaca oynardık. En meşhur oyunumuzdu bu. Abaküs kullanıyorduk biz matematikte. Hı. Abaküs'te sayı tutardık. Bunun setlisini yapmıştık. Yüzde biten sayıya göre, bildiğin sayıya göre puan almasını yapmıştık. Sınıflar arası turnuvalarını yapardık.
Futbol oynuyorlar mı bizim okulda?
Futbol oynardık. Pazartesi başlayıp cuma biten maçlar olurdu. Teneffüste maçlar devam ederdi. Bazen onların oyuncuları değişirdi.
Bizim de sınıflar arası turnuvalarımız olurdu. Futbol oynardık yani bir
şekilde. El maçı diye
bir şey vardı. Karşılaşma diye bir şey vardı. Bizde ağla at diye.
Ha, bizde de el maçı diye bir şey vardı. Şey yapıyorduk işte topu ortaya vurduruyorsun. Karşıda da atıyorum beşerli halde diziliyorsun. Karşıda da bir grup var. Üzerini aşırmaya çalışıyoruz. Onlar da gelirken elle müdahale ediyorlar.
Bak bizde benzer bir oyundu ama öyle şut atıyorduk yani. Biri vuruyordu. Bu tarafına dediğin gibi 3'er 4'er kaç kişiyse artık yani birleşiyordu. Ama seninki daha yaratıcıymış yani.
Evet şey ve çıkartıyorduk da biliyor musun? Artık hani atanların nasıl attığını da öğreniyorsun bir süre sonra oynarken. Mesela çok öyle elimle karşıladığımı hatırlarım ben.
Doğrudur tabii. O zaman,
çünkü ortaya vurduruyor ya. Aşağı yukarı tahmin edip herkes bir harekete geçiyordu mesela. 5 kişilik bir defans gibi düşün. Evet. Öbür taraf atarken. Eli kaldırıp müdahale etmeye çalışıyordu. Arkaya geçerse sayı oluyor. Bir nevi belki voleybolun bir çeşidi. Hani görmeyin oynayacağı bir voleybol diye bir şey diyebiliriz yani.
Bu arada hocam şeyler de var. Değişik kör tipler de var. Bir köşede hep duran, hep aynı bulacağın körler sizde var mı?
Evet, onu biz hatta işlemişiz bir programımızda. Ben geçen bakarken gördüm, tikler görmeyenlerin böyle yaşadıkları tikler, yaptıkları şeyler diye. Bir program, ayrı bir program ayırmışız ona. Yani dediğim gibi değişik aktiviteleri olsa mesela,
evet,
okulun.
Hadi hocam, eylem nasıl bir dayak attığını söylemiş. Saçını çekip tekme atmış. İlk okulu zor tutmuş. O hoca sana bir tekme atsaydı görürdün. Eylem ucuz yırtmışsın. Saç deyince mesela Sevda'nın başına gelen çok dehşet verici bir olay var. Onu da anlatalım, artık konuyu kapatalım.
Evet.
Bu birinci sınıfa gidiyor. Uzun saçları var. Sevda'nın şimdi uzundur ya. O zaman nasıl uzun saçları seviyor. Okula gidiyor. Nide'ye gidiyorlar galiba. Nide'li bu banyoya bunu götürüyor hocam.
Hı hı.
Ay canım, saçını tarıyormuş gibi yapıp arkadan makasa şart diye.
Aa, gitti saç.
Ondan sonra Sevda bayağı bir iki ay falan hastalık geçiriyor yani. Şey, kendine gelemiyor yani.
Hı hı.
Şimdi sen hocam uzaktasın, pat diye saçlarını bir anda isteğin dışında.
Tabii tabii.
Yani düşünemiyorum ne ya, o anın yaşamak hakikaten yani.
Aynen.
Çok garip bir şey.
Evet.
Neyse yani güzel anılarımız da oldu ama böyle çok iğrenç şeyler de oldu oradaki.
Maalesef.
Bir sürü halden anlamayan insanlar yüzünden, öğretmenlerin şeyleri falan yüzünden. Yatılı okul başlı başına zaten zordu. Bir de böyle olaylarla, belki her yatılı okulda oluyordur, bir tek körler okullarında özgü değil de bu tür şeyler yani. Kalabalığın orada her yerde oluyordur ama.
Ha, biz körler okulunda okuduğumuz için orayı biliyoruz yani, kendi yaşadıklarımızı
anlatıyoruz.
Evet. Yoksa çocuk yuvalarında kimsesizlerin olduğu yurtlarda bir sürü şey oluyor.
Evet.
Zaman zaman haberlerde çıkıyor zaten.
Evet. O da eylem şey yazıyor bile. Bir de bak abi, hocamız karşıya geçerken bastığımızı havaya kaldırın diye bir şey öğretmişti diyor. Bir de öyle bir şey varmış.
Evet, öyle bir şey varmış.
Yalnız benim geçen... Alçak kol, yüksek kol tekniği.
Ha, evet, böyle yerde bir şey var ama alçak kol tekniği.
İğrenç bir şey. Yolda yürürken önüne böyle sağ elini böyle yukarıda havada kalkacak.
O bastonsuz ama. Bastonsuz yürürken ya, bina içinde.
Çok iğrenç bir durum
oldu. Görüş, ya, görünüm olarak hakikaten çok enteresan bir şey. Yok, belli bir hizayı kolluyorsun, kafanın hizasını kolluyorsun, elini tersiyle şey yaparak falan filan. Yani giderken çok garip bir durum olabilir. Okulun içine çarpışıp, koşuşup çarpıştığınız oluyor muydu?
Bana Çağrı Veysel Vardar okulundan söz ediyormuş, hani öğretilmedi dedi ya, orada öğretilmediğini söylüyor.
Anladım. Aslında ismin yeni devamı, niye acaba öğretilmedi?
Evet, demek ki.
Geç bizim zamanımızda Servet öğretmenimiz vardı, gören bir beden eğitimciydi. Bağımsız hareketleri de o verdi. Gayet iyi ilgilenirdi, ben hatırlıyorum.
Evet.
El maçlarını falan o yaptırdı zaten bize. Öyle. Yani okulun zil topu varmış, duruyormuş. Ya dedi, bir gün gören bir çocuk buldu. Götürün dedi, bunu şişirtin getirin dedi, tamam mı? Kim dedi, top ne zamandan beri duruyordu ya, merak ediyorum.
Evet, doğru. Peki hocam, istersen bir müzik arası
müzik
verelim.
Arası verelim, evet.
Müzikten sonra da yavaş yavaş müze erişilebilirliği konusuna geçelim. Müzelerde elinden erişilebilir olabilmesi için neler yapılması gerektiğini, neler lazımdır. Bu konu üzerinde biraz duralım. Önce röportajımızı mı dinleyelim hocam?
Önce röportajımızı dinleyelim bence.
Daha sonra üzerine konuşalım. Zaten evet. 15 dakikalık bir röportaj.
Dediğiniz gibi bugün zengin bir müzik şeyimiz var. Yelpazemiz var.
Güzel bir hocam. Bu o demin de... bahsettiğin müziği çal bence.
Hangisini? Evet. Ha?
O uzun 7 dakikalık.
Ha evet, onu çalayım. Evet.
O müzik ve ardından da röportajımızı dinleyeceğiz.
Evet, daha sonra şeye devam edeceğiz.
Başladık mı hocam?
Evet, parça yavaş yavaş girdi. Parçadan sonra tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Thank you.
رون اشتیم آی آی آی لبندارا گله سرکانی مدی گلی زارم هاتو جریخ و الملکر پشتا خدا منو کرمشک بگیرانی وی وی وی وی من بان کره زار بهار عمرم تو یه گلی زاری من بان کرای گلی زار گلی زار گلی زار گلی زار گلی زار آخ گلی زار بهار عمرم تو یه گلی زاری وره وره گلی زاری تو بو که حیفا بوهاره وره وره گلی زاری تو بو که حیفا بوهاره وکه گلی الگاه ناره از بند کم شیرین یاره کم شیرینی یاره ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا گلی زره ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا گلی زره
وما هم كشان ودلم اشياء اسبوع وكل
از بندکم شیرین یاری از بندکم کوبان یاری ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا گلی زری ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا گلی زری ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا
ne güzel şarkılar buluyorsun bugün.
Evet hocam daha var. Daha Lazca var. Balkan müziğimiz var.
Evet valla çok zengin bir menü hazırlamışsın bize. Her dilden şarkılar çalıyorsun bugün yani. Evet. Farklı farklı dillerden.
Çok güzel bir şey ya. Müzik hakikaten evrenselliği. Valla,
bunlardan da bir Lazca şarkı çalsan hocam var.
Var var.
Ya.
Var mı? Var. Hazır zaten şu anda. O gelecek şeyden sonra röportajı. Tamam.
Şimdi arkadaşlar Serap Buyurgan dediğim gibi Gazi Üniversitesi'nde görme engellilere bir dönem modelaj öğretmenliği de yapıyor üniversitede. Seramikle ilgili çalışıyor zaten. Sanat eğitimi hocası
ya,
ve
seramiği de çok severim ben ya.
Evet valla. Etnografya Müzesi'ne bir çalışma yapıyor. Bir makale hazırlıyor. 3-4 öğrenciyle birlikte gidiyor. Ve burada ne gibi erişilebilirlik çalışmaları üzerine epey akademik bir çalışma yapmış. Bir sunum yaptı. Ben TÜBİTAK toplantısındaydım 2 hafta kadar önce. Bu sunumu gördüğüm anda ben daha kesinlikle bir radyomuz için bununla bir röportaj yapmam lazım dedim. Hocadan rica ettim. O da kabul etti. Ve biraz sonra dinleyeceğiniz 15 dakikalık böyle arada girmeye çalışırken olan röportajı ortaya çıktı. Dinleyelim sonra üzerine konuşalım.
Evet. O zaman röportajımızı dinliyoruz.
Tekrar merhabalar. Şimdi yanımızda Gazi Üniversitesi'nden değil mi hocam?
Evet.
Gazi Üniversitesi'nden Serap Buyurgan hocamız evet. var. Hocam önce kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Peki. Ben Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Hı hı. Biraz uzun oldu ama anabilim dalımın direkt açılımı bu. Müze eğitim ve uygulamaları dersi, çocuk resmi ve atölye dersim var. Hı
hı. Görme engellilerle ilişkiniz nereden geliyor hocam? Yani onlarla evet, nasıl tanıştınız?
Görme engelliler. Tabii aslında hayatımızın içerisinde hep beraber yaşıyoruz. Ancak benim meslek hayatımda ilgi alanıma girmeleri 2 yıl kadar önce yine 2 yıl süren hı hı. özel öğretim bölümünün görme engelliler eğitimi ana bilim dalında görme engellilerde resim ve modelaj öğretimi adlı bir dersleri var. Hı hı. Gerçi bu ders kaldırılmış, onu öğrendim Ayşegül Hoca'dan, Ayşegül Ataman Hoca'dan. Hı hı. Sizlerin çok yakından tanıdığı.
Evet.
O derste 2 yıl öğretmenlik yaptım. Yani sizlerin öğretmeni oldum. Hı hı. Bu nedenle ben bu dersimi yaptığım sürede hı hı. Diğer uzmanlık alanım olan müze eğitimiyle ilgili hı hı. Bir takım bağdaştırmalar yapmayı planladım ve başardım.
Hı hı. Şimdi ona gelelim hı. biraz. Yani şu an siz bir uygulama yaptınız Gazi Üniversitesi'ndeki evet. görme engelli öğrencilerle. Onları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne öğrenme konulu götürdünüz.
Evet.
Ve erişilebilir bir biçimde müzeyi incelemelerini sağladınız. Bence buna böyle bir şeye neden ihtiyaç duydunuz? Gerçi alanınız da bu ama yani evet. bu nereden aklınıza geldi diye sorayım.
Şimdi her şeyden önce sadece görme engellilerle ilgili bir müze ziyareti değil. Ben öncelikle şuna inanıyorum bir müze eğitimcisi olarak. Hı hı. Müzeler eğitimin içerisinde birer öğrenme mekanı olarak daha fazla kullanılmalı. Hı hı. Herkes müzeler önemlidir. İşte içlerinde değerli eserler, tarihi eserler, sanat eserleri ve her alana ait eserler muhafaza ederler denir ama bizler, biz eğitimciler müzeleri nasıl kullanacağımızı çok fazla bilmeyiz. Öğrenciler müzelerden çok fazla tad almazlar. Öncelikle ben yola resim iş öğretmeni olacak gençlere önce müzeleri sevdirmek, önemi ve gerekliliğini anlatmak, sonra da verimli müze ziyaretleri yapabilecekleri potaya getirmek amacıyla yola çıktım. Yani programlı müze ziyaretleri öğrencilerini alıp oraya gittikleri zaman öğrencilerin daha ilgili, heyecanlı nasıl kılınabileceği, daha öğrenmenin nasıl daha kalıcı olabileceği, istekli olabileceği noktasında ben kafa yormaya başladım. Aslında bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Yani gelişmiş ülkeler gerçekten eğitimde müddelerden çok verimli faydalanıyorlar. Ülkemizde de bu tür uygulamalar var ama henüz istenilen seviyede değil. Bu şekilde ben çalışmalarımı devam ettirirken görme engellilerin resimle ve modelaj öğretmeni oldum. Bu boyutta dedim ki aynı şekilde bu öğrencilerin de aynı müzelerden faydalanmaları
gerekiyor.
Gerekli ve önemli. Ancak adı üstünde özel öğretim yöntemleri. Her alanın öğretisi, her yaş grubunun, ihtiyaç grubunun öğretisi bir takım özel öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyar. Ne yaptım? Sınıfımda bulunan 5 görme engelli öğrenciye, bu öğrencilerimden 3'ü total kör, ikisi az gören, biri %5, biri %15 ışığı hissedebilen, onların öğrenme yöntemlerine yönelik, ancak burada şunu da söylemek istiyorum Engin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin gerçekten çok iyi hizmet veren ve çok verimli çalışan bir müze eğitim birimi var. Burada Halil Demirdelen, oradaki uzmanlardan biri, görme engellilere yönelik daha önce eğitim uygulamalarında bulunmuş. Ben bu projem için, bu yayınım için onunla bağlantı kurdum. Öncelikle öğrencilerimin müzelerle ilgili var olan bilgilerini öğrenmek istedim. Yayının, projenin içeriği şu: görme engelli üniversite gençlerinin ülkemiz müzelerinden beklentileri. Beklentilerini ölçmeden önce gençler ne kadar ne biliyorlar? Hiç müzelere gittiler mi? Gittilerse şu ana kadar yaşadıkları deneyimleri, duyguları nelerdir? Öncelikle bunları ölçtüm.
Nelerdi? Yani müzelere karşı nasıl bir bakış vardı? Yani ben kendi bakışımı da söyleyeceğim de sizi o bakışı merak ettim öğrencilerin. Gitmeden önceki bakışları nasıldı?
Gitmeden önceki bakışları, bir kere bilgi birikimleri tabii ki istenilen seviyede değil, doğal olarak. İşte genel anlamda müzeler nedir, nasıl çalışırlar, ne için vardırlar, sorularının cevapları tabii ki çok eksik ve yetersiz geldi. Müzelere giden öğrencim de vardı, gitmeyen de. Gidenler tabii ki çok da mutlu ve memnun değildi. Nedenlerini istersen sen söyle bu noktada.
Yani işte sizin aslında bunları zaten tahmin ettiğiniz gibi müzelere gittiğinizde bize sadece öyle geziyoruz. Hoca diyor ki işte biri şurada şu var, burada bu var şeklinde anlatıyor. Cam mekanların arkasında bir sürü şey var, bak burada bu var. Ama yani ben hep o zaman şey düşünürdüm. Bunları bana, buraya gelmeme gerek yoktu ki, bana o zaman şeyden de anlatabilirdim.
Her yerde
açıkçası
anlatılabilirdi.
Yani o...
Çok özür dilerim.
Yok estağfurullah. Yani dediğim gibi bunu ben hep onu söylemiş. Yani tamam, onu anlatıyorsunuz ama ben buraya gitmeden de anlarım. Bir de yani herkes orada aa ne kadar güzel falan diye bakarken kendimi daha çok kötü hissediyordum. Yani ama bunu biz de yurt dışında araştırmalarında aslında orada ulaşılabilir müzelerin olduğunu duydum, biliyorum. Ama Türkiye'de bununla ilgili bir akademik çalışma bundan önce yapıldı mı onu bilmiyordum. O yüzden sizi bulunca hemen koştum yani böyle bir kayıt yapmak
aslında
için.
Aslında akademik çalışma Türkiye'de yani ufak tefek şeyler yapılmakta. Ama resmileştirilmiş çok fazla yayın ben de bulamadım Engin. Ama ben sana şunu da söyleyebilirim. Sadece engelliler için değil, normal eğitim öğretim gören öğrenciler için de bu böyle. Yani müzelere götürülme şekli ülkemizde henüz istenilen seviyede değil. O çocuk ya da gençler de müzelerin bir kapısından girip kalabalık gruplar halinde, işte sağa bakmayın, sola bakmayın, gruptan ayrılmayın şeklinde çok da verimli olmayan sadece gezilere, gezi boyutunda kalmakta. Yani benim bu işin içine daha fazla girdiğim zaman gördüğüm her yaş grubu ve vatandaş tipine yönelik ziyaretlerimiz verimsiz.
Doğru söylüyorsunuz. Peki siz ne yaptınız? Bunu, i̇şte bu ben, verimsizliği verimli kılmak için ne yaptınız?
Önce tabii ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanıyla bağlantı kurarak bir programlı bir müze ziyareti organize ettim. Öğrencilerim için bir ön anket geliştirdim. Burada biraz önce söylediğimiz müzelerle ilgili var olan bilgilerini, ön deneyimlerini ölçtüm. Sonra müzeyi
işitsel bilgilendirmeler ve bazı objelere dokunarak bilgilenme süreci yaşadık. Müze eğitim atölyesine gittik, bir uygulama yaptık, sikke bastık. Sonunda da atölyemize döndüğümüzde yine bir son test uyguladım. Bu son testte ön testte bulamadığım cevaplar ne kadar
çıktı?
Evet, gelişti, kazanıldı. Artı Türkiye müzelerinden, genel anlamda Türkiye müzelerinden ve ziyaret ettiğimiz Anadolu Medeniyetleri Müzelerinden müzesinden beklentilerini, fiziki donanım ve öğrenme yöntemleri olarak bu iki başlık çok önemli. Bunları sordum. Kısaca ziyaretimizi anlatayım mı?
Bence evet, yani bu akademik yönü çalışmanız, evet. Ama ziyaretinizde mesela nelere dokunabildiler, nasıl aynen dokundular, ona bakalım.
Şimdi ilk etapta müzenin bahçesi çok güzeldir. İnsan ve hayvan heykelleri, rölyefler, rölyef kabartma, yüzey üzerinde kabartma olarak nitelendirebiliriz. Heykel etrafında tamamen dönebildiğiniz, her yüzeyini elleyebildiğiniz,
evet,
üç boyutlu diye tanımlıyoruz.
Evet, evet, heykel, evet, evet, biliyorum. Siz o kadar da biliyorsunuz.
Çok haklısın. Ama alan dışı insanlar rölyefle heykel ayırımını doğru yapamıyorlar.
Doğru, bilemeyebilirler. Onları siz dokunabildiler galiba.
Bahçede heykeller ve rölyefler tamamen dokunarak incelendi. Aslında böyle bir izin yok. Biz özel izin aldık. Her ziyaretçiye yönelik böyle bir şey yok. Yani insan heykeli, hayvan heykeli, özellikle aslan heykeli, oturan bir aslan heykeli gençler tarafından keşfedildi. O iki canlı arasındaki farklılık anlatıldı. Daha sonra içeriye girdik. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde insanoğlunun varlığından günümüze kadar insanoğlunun kullandığı her tür araç, gereç, inanca yönelik malzemeler, sonra mezar yapıları, bütün bunlardan çıkan eserler var olduğu için paleolitik dönemden günümüze gelen bir süreci yaşayabiliyoruz. İlk olarak biz ana tanrıçanın önünde ana tanrıça kavramı ile ilgili bilgilendik. Neolitik dönemde ana tanrıça inancı vardır. Bolluğu bereketi simgeler. Evet. Orada bir heykel vardır.
Kibele.
Kibele. Daha sonra Kibele adını alıyor. O dönemde ana tanrıça. Frigler, evet, Kibele diyor.
Bu heykellere de bak dokunabilme şansları oldu mu?
Buna dokunamadılar. Ama çünkü bunun üç boyutu yapılamamış. Buna nerede dokundular biliyor musunuz? Benim atölyemde, benim odamda bizim görselleştirdiğimiz bir takım Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki eserlerden mevcut. Kibelemin birçok kibele, kubaba, kubabada Hititler'de ana tanrıça. Bunlarla ben zaten bizim bölüme geldiklerinde birçok heykel, rölyef
anladım,
dokunarak gezdirdim. Müzede biz Hitit Hatti Güneş kursu olarak bilinen, daha sonra Hititler'de de kullanılmıştır. Onun karşısında oturduk. Hatti Güneş kursu bir cam mekanın içerisinde. Evet. Ellenemez. Ankara'nın uzun yıllar sembolü oldu.
Evet.
Sıhhiye'deki büyük heykeldir. Evet.
Olaylı bir şekilde. Bir
olaylı
şey
bir şekilde. Şimdi değiştirildi ama biz hala onu seviyor ve kabul ediyoruz. Orada oturduk ve ellerine Hatti Güneş kursunun
maketin kabartılmış hali verdi.
Hayır, kabartılmış değil, o üç boyutlu.
Üç boyutlu,
evet,
olarak verdi.
Evet. Normal üç boyutlu olarak verdik.
Bunu seramikten mi yapılıyor? Neyden yapılıyor?
Seramikten değil, ahşap.
Ahşaptan, anladım. Ama ahşaptan. Aynı o cami kendi içindeki birebir şekli görebiliyor. Aynı birebir şekli. Anlayabiliyor.
Hatti Güneş kursu başlangıçta gökyüzü olaylarının,
evet,
yaşatıldığı. Altın oran denen bir olay vardır. Sanatçı Leonardo'nun ortaya koyduğu. Gökyüzüne tutularak işte günü, geceyi, yani bir takım yıldız olayları güneş kurslarıyla,
evet,
ilk ne diyeyim, ilk gökyüzü araştırmalarının bir ürünü Hatti Güneş,
evet,
kursu.
Evet.
Daha sonra da dini törenlerde kullanılmış. Dini liderler ellerinde bir sopanın ucunda onun üzerinde ses çıkarabilecek metal aslında Hatti Güneş kursu. Hattiler Tunç Çağı'nda yaşamışlar. Yani ses çıkardığı için de dini liderler bir şekilde grubu toparlamışlar.
Evet.
Orada yine biz şunu yaptık. Ellerine seramik parçaları ve kaplar verdik. Seramiğin, yani kullandığımız yemek kabının, su içtiğimiz testinin, içerisine çiçek koyduğumuz, evet, vazonun, içki içtiğimiz bir kabın ne şekilde olduğunu, malzemesinin ne olduğunu.
Evet. Bunu bir şekilde dokunarak anlayabilirler.
Tamamen dokunarak. Evet, evet. Yine ellerine şey verdik. Kirmen aleti. Kirmen nedir hiç duydun mu yengem?
Duymadım aslında sizden.
Yün eğirme aleti. Neden kirmen verdik? Çünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin iki binasından biri Han ve Bedesten.
Hı hı.
Han bugünkü adı otel diyebiliriz.
Hı hı hı.
Bedesten de alışveriş merkezi.
Evet.
Osmanlı döneminde tüccarlar Ankara'da soft ipek kumaşlarını, derilerini, ipliklerini, yünlerini satmak için Bedesten'e geliyorlar. Han'da da konaklıyorlar. Orada da deri satılıyor, yün satılıyor, iplik satılıyor. O nedenle kirmeni tanıtmak istedik. Evet. Ellerine deri verdik.
Evet.
Yani yine ne verdik? Tablet verdik.
Hı hı.
Tablet de insanoğlunun ilk kez çamurla üzerine yazı yazdığı malzeme.
Evet.
Bakın bugün bilgisayar kullanıyorsunuz ama insanlar ilk olarak kamış dediğimiz
evet.
Doğadan bir malzeme ile kilim üzerine yazı yazıyor.
O yazıyı şekilde gösterebilme şansınız oldu mu hocam?
Ama üzerinde yazıyor zaten. Yazıyor. Tabii dokunarak.
Dokunarak anlaşılıyor mu o yazının ne olduğu?
Anlaşılıyor. Dokunarak anlaşılıyor. Hatta ben orada Oğuzhan'a dedim ki Oğuzhan bu alfabe sizin alfabenize benziyor mu? Hani bir takım
evet.
şekiller
evet.
Sizin noktalarla öğrenmeye çalıştığınız alfabeyle bir bağlantısı hı hı. var mı? Hayır hocam yok dedim. Oğuzhan bana ilginç bir deneyim yaşattı orada. Bana hı hı. dedi ki hocam yalayabilir miyim? Yani ben şunu gördüm ki görme engelliler dokunmanın, koklamanın evet. yanında işitsel bilgilendirmenin dillerini de tad almanın yanında öğrenmede kullanabiliyorlar.
Tabii doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de kullanıyorlar. Peki hani biraz kalabalıklar o yüzden biraz hızlanıyorum. Yurt dışında bunun örnekleri var mı?
Hemen. Çok kısa örnekler vereyim. 70'lerde başlamış özellikle Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde ve Amerika'da.
Hı hı.
76'da Tate Galeri'de, İngiltere'de.
Hı hı.
Körler için heykel sergisi ilklerden.
Evet.
Burada ne yapıyorlar? Dokunarak yani ilk kez müzede bulunan heykellerin üç boyutluları görme engelliler için yapılıyor ellenerek. Hı hı. Daha sonra mesela 86'da müze ve galeriler eğitimi kuruluyor. Engelliler hı hı. için ne yapabiliriz diyorlar.
Hı hı.
Metropolitan Sanat Müzesi'nde 25 kişilik görme engelli bir grupla hı hı. onların ihtiyaçlarına yönelik müzede kabartma levhalar, dokunsal objeler,
evet.
işitsel bilgilendirmeler devreye giriyor. Kısaca ülkemizde söyleyeyim mi?
Ülkemizde de sanırım Rahmi Koç Müzesi'nde bir çalışma var.
Rahmi
değil mi?
Koç Müzesi'nde evet.
Hı hı.
2004 yılından itibaren 6 nokta Körler Derneği ile birlikte bir proje. Bugün 5'er kişilik gruplarla bak tramvay, denizaltı, uçak, otomobil, otobüse
evet.
biniyorlar.
Evet.
Görevli anlatıyor. Makine motor sesleriyle ve bu şeylerin, ulaşım araçlarının içlerinde deneyimi de yaşayarak bilgilendirmeler sunuluyor.
Evet.
Yine Sabancı Müzesi'nde de var.
Evet. Peki yani ben mesela bir görmeyen olarak benim beklentim şu. Ben herhangi bir müzeye gittiğim zaman, yani sadece bana özel bir müze yapılması değil de herhangi bir müzeye gittiğim zaman bununla ilgili çeşitli materyallerin bana sağlanması, çeşitli şeylerin dokunulması. Sizin bu konuda ne gibi önerileriniz var? Yani ne yapabilirim?
Ben tabii bu bir araştırma olduğu için sonunda ilgili kurumlara,
hı hı.
Devlet kurumlarına, Kültür Bakanlığı'na, müzelere, hı hı. üniversitelere bir takım önerilerde elbette ki bulundum.
Hı hı.
Diyorum ki müzelerde görme engellilerin ihtiyaçları da düşünülerek
hı hı.
Braille alfabesiyle yazılmış kataloglar,
hı hı.
Duvarlarda kabartma haritalar.
Evet ki yurt dışında eserler, var galiba. Böyle.
Var. Evet, eserlerin yanında Braille açıklamalar.
Hı hı.
Müzede sergilenen dönemleri ve eserleri anlatan bir fikir verebilecek sayıda. Hepsi için mümkün değil Engin.
Hı hı. Evet,
ama
tabii.
her dönemi ya da her olayı anlatabilecek eserlerin
üç boyutlu halleri.
Üç boyutlu. Rölyef ya da heykellerinin olması. Hı-hı. Çünkü resimler rölyef olabilir.
Tabii. Yani dokunamadığımız şeylerin üç boyutlu bir hali yapılarak buna dokunabilmemiz ve bu şekilde erişebilir olması sağlanabilir değil mi?
Evet. Müzenin fiziki olarak donanımı az görenler için de bir iki şey söyleyelim.
Tabii.
Onlar ışığı hissedebildikleri, bir takım şeyleri görme derecelerine göre görebildikleri için Özellikle sergilenen eserlerin zeminle kontrast, zeminin kontrast renkte olması ve aydınlatma bunlar için çok önemli. Benim bu önerilerim umarım dikkate alınır. Ayrıca da yurt dışı örneklerinde olduğu gibi müzelerde engelli bireylerin de görev yapması ki neler yapılabilir, nasıl daha anlaşılır ve öğretilebilir olabiliriz diye daha iyi kavramaları.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
Röportajımızı dinledik.
Bu da Lazca bir şarkıymış. Bana biraz böyle Korece, Japonca gibi geldi.
Lazca. Evet, Lazca bir parça bu. Yani uşağım demiyor ama Lazca.
Evet, hemen İdem yazmış hocam bu arada müzelerle ilgili. İşte budur vallahi, helal olsun hocam. Bence diyor burayı da rehber cihazlarını okursa yeter diyor. Zaten bunlardan diğer insanlar da yararlanıyorlar diyor.
Evet.
Gerçekten böyle şeyleri biz aslında İstanbul'a şahit olduk o tur. Mesela hangi müzeye gitmiştik hocam? Biz
Sabancı Müzesi'ne gitmiştik.
Orada kulaklıklarla mesela bir şeyin önüne geldiğinde ters kulaklıkta orada bastığı zaman onunla ilgili şey söylüyordu.
Yalnız orada şöyle bir şey vardı. Bir eksiklik vardı. Aynı eksikliği ben şeyde de gördüm. Miniatür değil, pardon, bu Panorama 1453 diye bir yer var İstanbul'da. İstanbul'a geldikleri zaman arkadaşlara tavsiye ederim orayı. Orada duvarlarda asılı panolar var. Yine öyle bir cihaz var, alıyorsun. Numaratör kısmından o panonun üzerinde yazıyor. Onu girersen o panonun resimdeki şeyle ilgili bilgiyi alıyorsun. Onu tabii normal yazdıkları için görme engelli göremiyor. O Sabancı Müzesi'nde de öyleydi aslında. Sayılar girerek getiriyorduk tek tek ama onlar önüne gittikçe o panoların üzerindeki çerçevelerinde sayı yazıyor bir yerde. O sayıyı girerek hani onun neyle ilgili olduğunu dinliyorlar. Onları braille yaparsan sorun çözülmüş olur tabii.
Evet. Yani bu tür şeyler güzeldi bence ama ben şeyi daha çok önemsiyorum bu tür şeylerle ilgili. Hemen önce bu konuda Kürşat bize bir şeyler yazmıştı. Ben paylaşmak istiyorum. Onu
evet, güzel olur bence de.
Ondan sonra biz elinden şey yapalım, onunla ilgili mesele üzerine konuşalım. Çünkü
Ben select the voice profile.
Olabilir, tabii ki. Bununla ilgili şimdi Amerikan özürler yasasında belli standartlar koymuşlar neler yapılabilir. Onu da anlatacağım ama önce
bu iş görüşü atın. İnternetten İnternetten Topkapı Sarayı'nda ve Efes Antik Şehir'in demin el bilgisayarlarını kiralayarak eserlerin üzerlerindeki rakamın girilmesi halinde eser hakkında farklı dillerde bilgi sunulduğunu duymuş ve Efes'te bir Amerikalı'nın elinde onunla dolaştığına da şahit olmuştum. Ve dernek başkanlığı yaptığım 6 ay öncesine kadar sık sık kültürel geziler yapıyordum. İstanbul, Bursa, Kapadokya, Pamukkale, Çanakkale ve defalarca Efes. Buralarda bize arkeoloji okumuş ve sonradan görmesini bir hayli kaybetmiş rehber arkadaşımız yardımcı olurken ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. İzmir'in Ödemiş ilçesinin bir kasabasında 1312 yılında yapılmış Ayvanoğulları Camisi'nin bir değil birçok özelliği vardı. Burada konuyla ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Çivisiz bir minber vardı ve çevresi zincirle çevrilmişti. Dolayısıyla dokunamıyorduk. Üzerinde dünya, ay ve güneş motifi varmış dediler. Dünyanın yuvarlaklığı bundan kaç yüzyıl sonra ispatlanmıştı ve önümde böyle bir minber varken dokunamıyordum. Zincirin altından geçerek o motife dokunmak istedim. Birinin kükremesiyle irkildim. Sen ne yapıyorsun dediğimde ben körüm ve ilgimi çeken bir şey var. Dokunmadan anlayamam dediğimde kükreyen kişi uslu bir kediye dönmüştü. Nitekim kirli emelime ulaşmış ve nihayet dokunabilmiştim. Abi yok böyle bir şey ya tot aynı minberden Bursa Ulucami dede varmış. Gittik ama göremedik.
Evet, neden doğru.
Kamekanın içine yerleştirilmişti. Peki bir maketi yapılarak bizlerin dokunması sağlanamaz mıydı? Torbadan çıktığımızda şifre dediğimde belki de bizi çuval bekliyor endişesindeyken bunlar şimdilik bir şeyler tabii tot neymiş efendim elimizin deli eseri bozabilirmiş. Ben dokunmalıyım kardeşim. Ve sen de bunun eldiven veya öncesinde elime sürerek zarar vermeyeceğim krem gibi bir şeyle önemini alacaksın. Biliyorum titri de dicidir ama hiç olmasa 10-16 Mayıs veya 3 Aralık'ta o eserleri benim kullanımıma açacaksın. Acizane düşüncelerimdi bunlar paylaştım. Dileğiyle.
Evet, teşekkür ederim.
Hakikaten güzel bir yazı. Ve dediği gibi
o, yani.
Aha, Bursa Ulu Cami'deki minberi de biz Levent arkadaşımla Bursa'da gezerken gittik ama dediği gibi kapalıydı etrafı. Hani bir aralık vardı oradan dokunabilir miyim diye ben uğraştım ama bulamadım. Şimdi dediği gibi bak mesela çok güzel bir öneri sunmuş. Belki öyle bir madde kullanılıp hani ya da eldivenle zarar vermeyecek bir şekilde olabilir. Ya da dediğimiz gibi ve birçok müzede uygulanan aslında bir yöntem bu. Onun aynısı yapılabilir. Aynısı yapılıp gösterilebilir hani bu şekilde diye görme engellere de.
Evet kesinlikle katılıyorum. Yani bu tür özellikle camekan içinde olan şeylerin üç boyutlu ya da işte ne bileyim resimsel zaten hoca da bunu gayet net bir şekilde söyledi. Şeyleri yapılması lazım. Ve onların bu şekilde bize sunulması gerekiyor. Bu bir iki müze dışında sağlanabilmiş değil. Bu şeyler tamam. Ben telsiz kulaklıklarda falan mesela biz bunu çok minyatür var mesela İstanbul'da. Orada da bu var mesela.
Evet.
Rakamları girebiliyorsun veya o Sabancı'da falan ama ya bunu mesela şimdi şu bilgisayar ortamında da bunu bana böyle okutabilirsin.
Tabii ya. O bilgi internetten de verirsin.
Bu da önemli. Mesela yurt dışında sesli betimlemeler yapılıyor. Sesli betimlemeli turlar yapılıyor mesela.
Evet.
Falan. Yani bunlar hani birinin tek başına gittiğinizi anlatması açısından falan çok önemli. Ama hani işin içinde bir görsellik olduğu için bunu biraz dokunsallıkla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yani tek kesinlikle başına öyle bir şeyleri anlatmak. Ki hocam okuduğum mevzada biraz sonra onu paylaşacağım. Yani şey var. Bir tane şeyde adamlar ona öyle mesela Amerikan özürler yasasında bütün müzelerin engellere yönelik erişilebilir olması zorunlu. Hı-hı. Düşün yani Türkiye'de böyle bir şeyden söz edilmiyor bile.
Aynen.
Düşün ki. Gerçi müze kültürü de yok ama olanlar için hani gezecek insanlar için de böyle bir şeyin yok. Yani senin zaten körsün senin ne işin var kardeşim resimle şeyle görsel şeylerle falan değil zaten öyle bakılıyor. Veya diğer fiziksel engeller gidebiliyor mu bilmiyorum ne durumda yani müzelerin o boyutları falan ayrı bir tartışma. Adamlar şunu diyor ya öyle sadece bir tek braille baskı yapmakla olmaz bu iş diyor mesela.
Evet.
Şey mesela o konuda. İnsanlar bu bizdeki bina işlemi. İnsanlar müzenin erişilebilirliğini oraya iki tane rampa yapıp bir tuvalet yapmakla gidiyor demiş bir tane yazıcı hocam.
Hı-hı.
Çok güzel bir şey demiş. İnsanlar müzeye asansöre binip banyoyu kullanmak için gitmiyor ki. Oradaki etkinliklerden zevk almak için gidiyor. Yani tamam bunlar da fiziki zaten bunlar başta yapılması gereken şeyler ama müzelerin kendi başına bir erişilebilirlik şeyleri var hakikaten hocam yani. Önemli bir boyutu. Ben o şey örnek çok hoşuma gitti. Bununla ilgili hatta 2008 yılında hocam Amerika'da Spy denilen bir müze, casusluk müzesiymiş galiba bu. Şey yapmışlar, dava açıyorlar ve müze 2008 yılında alınan bir kararla milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalıyor.
Çok güzel yapmışlar. Bu tür davaları biz açalım. Yani bu
rampa falan yapmış adamlar.
Yok doğru doğru yapmıyor. Mantıklı. Yani
şey yapmıyor.
Tabii ki. Yani onlar zaten olması gereken bir şey. Yani bir müzenin, yani ben oraya rampa görmeye ya da tırtıklı bir zemin görmeye gitmiyorum ki.
Evet evet yani çünkü müzedeki oradaki şeyi, ama burada dokunamaz. Hayır yani tamam, bazı dokunulmayacak şeyler, dokunulacak şeyleri de orada iki tane bekçi bir halktan anlamıyor. Evet ya. Mesela Eylem şey diyor hocam.
Evet.
Adnet Kadir otopedik özürler için bir şey, bir tane engelli asansör yapmışlar işte milletvekili olduğu için, onun dışında bir şey yok diyor. Yani gerçekten bu konu
milletvekili olmasa o da olmayacak.
Var olmakla alakalı. Ya varsan her yerde varsındır. Yani bunlar önemsiz, gereksiz ayrıntılar gibi.
Buradan da insanın aklına şey geliyor. Acaba Anıtkabir'e sadece milletvekilleri mi gidiyor?
Yani aynen. Aynen hocam. Yani o şekilde bir boyutu var. Ben biraz bu Amerika'daki şeyine geçeyim hocam. Bakın oradaki özürler yasasında ne gibi müzelerde standartlar olması gerekiyor.
Evet.
Mesela burada bir fotoğraf var hocam. Bir tane adamın şeydeki müze duvarlarındaki şeyleri, kabartma haritayı incelerken ki bir fotoğrafı var hocam. İlk başta öyle başlıyor şey zaten. Mesela diyor işte Amerika'da 17.500'ün üzerinde müze varmış ve bunların şey olması gerekir falan diyor. Ben onları geçiyorum ama daha çok bu ne gibi şeylere dikkat etmişler. Birincisi mesela adamlar şuradan başlıyor hocam. Bir kere diyor müze girişlerinden başlıyor. İlk erişilebilir evet. olması gereken şey.
Tabii yani giriş evet. şey yapmazsan müzeye nasıl
evet gideceğiz? Hocam. Evet. Ve diyor ki eğer müzenin genel girişi diyor şey değilse, erişilebilir değilse mutlaka engellerin buraya girebileceği alternatif bir giriş alanı yaratılması diyor. İkincisi diyor hocam, girişe giden yollarda kar, su, buz gibi veya mobilya gibi şeyler şey olmamalı diyor. Bu kardan, buzdan, oradan buradan temizlenmek zorunda olmalı diyor mesela ikinci girişle ilgili. Ve adamlar şey olduysa mesela bu giriş kapılarında herhalde bu otomatik sensörlü kapılar olmak zorunda diyor. Yani kişi bu kapıyı açamayacak durumdaysa bile, eğer bu yoksa bile, kapı kapalı durumda olmak zorundaysa bile mutlaka o kapıyı içeriden açabilecek bir personel bulundurulmalı diyor hocam mesela.
Evet. Ilgili.
Mesela müze içinde erişilebilir yollar ikinci meselesi hocam adamlar. Bu da 7 maddeli bir. Evet. Burada da bir kadının fotoğrafı var. Tekerlekli sandalyede bilgisayar bazlı bir müzenin içinde dolaşan bir kadının resmiyle başlatıyor hocam burada.
Evet.
Evet. Bir kere diyor buradaki noktalar ve haritalar size doğru yolu göstermeli bir kere diyor. Müze yollarında. Eğer diyor bu yollar bir şekilde sergi dolayısıyla bir şeyler gibi şeylerle bloklandıysa mutlaka engellerin geçebileceği alternatif yollar müzenin içinde gelişebilecekleri bulunmalıdır diyor. Ve böyle diyor, destekler falan var ya hocam, o sergileri falan tutan.
Evet.
Hocam. Bunlar diyor bu stanchion denilen şey. Bunlar mutlaka diyor bastonlarla kontrol edildiğinde alışı böyle belli bir santimetre yüksekliklerini ver. Şu kadar fitten daha alçak olmamalı. Baston yüksek olmamalı. Bastonlarla evet. anlaşılmalı falan hı-hı. diyor hocam. Tabii ki asansörler diyor herkese şey yapan mutlaka şey olabilir. Herkes tarafından kullanılabilir diyor. Kullanılabilir olması. Eğer diyor müziğinin yani sadece engellere yönelik asansörleri varsa, herkes açık yoksa bunların nerede olduğu, nasıl kullanılabileceği ile ilgili çok açık rehberler olmalıdır diyor hocam mesela.
Evet.
Ve esas müze programlarındaki erişilebilirliğe geleceğiz. Ama istersen ondan önce sen müzik arası ver. Ondan sonra müze programlarındaki erişilebilirlikle ilgili neler önermişler onlara bakalım. Hı hı.
Thank you. sonbahar yine yağmuru akşamlar yine sensiz o parklar yine bomboş ıslak sokaklar ardımızda yıllar düne sarılmış düne bağlanmış arzular bize küskün anılar yine aramızda çaresiz tükenmez yasaklar yoksun sen esen rüzgarlarda ezilmiş çiçek yer kaldırımlarda yalnız belki bir seneler sonra, belki de ömür boyunca yazık çok zaman geçti. Başka sonbahar yok aslında. Yoksun sen esen rüzgarlardan ezilmiş. Sonbahar yine yağmuru akşamlar yine sensiz o parklar yine bomboş ıslak sokaklar ardımızda yıllar düne sarılmış düne bağlanmış arzular bize küskün anılar yine aramızda çaresiz tüken yoksun sen esen rüzgarlardan ezilmiş çiçek yer kaldırımlardan
birlik üzerine konuşuyoruz. Bu arada hemen Serhat'ın son sorusundan başlayayım. Belki haftaya bu konu üzerindeki okumalar yapıp bunu tartışabiliriz hocam. Körlük karakteristiktir diyen kimdi diyor Serhat. Bizim
körlük karakteristiktir diyen Kenneth Jernigan. Evet.
Bunu haber verelim. Bu arada bazı teknik arkadaşlarımızla bazı arkadaşlar da yayınımız kesiliyormuş. Çağrı mesela onu söylüyor. Ara ara kesiliyor yayınımız diyor. Şu araları iyi ama diyor. Bende bir sıkıntı yok gibi duruyor Çağrı. Ben de dinliyorum ama bilemiyorum hani neden kaynaklanıyor olabilir. Radyodaki arkadaşlarımıza duyulur teknik şeylere.
Sende sıkıntı yoksa o zaman radyonun serverıyla alakalı değil o.
Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Evet ama ben çok yakınım belki sana ondandır hocam.
Yok onunla alakası yok ki. Merkez server'a gidip sana geliyor.
Ha, yani nereden ya? Yan yana olmamızın bir alakası yok. Olmaz mı hocam?
Yok.
Ha, anladım. Evet hocam bu müzedeki programların erişilebilirliği ile ilgili yerde de şöyle bir resim var. Tabi bu resimlerin olduğunu nereden görüyorsun diye adamlar resimlerin başında grafiklerin alt tagleriyle açıklamışlar.
Açıklamışlar tabii. Yani erişilebilirlik bu.
Diyor ki bu resimde de şu var hocam. Sahnede ders veren biri ve yanında işaretleri tercümanı sağ tarafında.
Evet geçen gün şeyde de vardı. İşitme engelli var mıydı bilmiyorum ama bu Marmara Belediyeleri toplantısında da sürekli tercüme yapan biri vardı de. İşitme engellileri işaret diliyle tercüme yapıyordu.
Evet. Bir kere şunu diyor. Müzenin içindeyken diyor. Müzenin diğer insanlara önerdiği her türlü program, broşür, içindeki şeyler, özel olayların hepsini görme engelli veya engelli kişiler de görmek isteyecektir diyor hocam. Bununla ilgili yine maddeleri var. Bir kere diyor burada çalışan gönüllüler ve buranın çalışanları ne gibi erişilebilirlik servislerinin olduğu ve bunların nasıl elde edilebileceğini bir kere bilmesi lazım diyor. Tamam, nereden evet. bunları isteyebileceğini bilimciler. Ne diyorsun kardeşim, buraya kör gelmez diye seni içeri almayabilir tabii, Türkiye'de bilemiyorsun yani. Evet, bu arada bir şey diyor yine, bu görevlerin bize TTY diye bir şeyin bilgilerini bilmesi gerekiyor diyor ve buradaki bilgilerin insanların aradığında ne olması lazım diyor.
TTY dediği şey olsa gerek, öyle aklımda kalmış. İşitme engellilere TTY hizmeti veren telefon sistemi var. Mesela yazılı olarak onların telefon üzerinden görüşme, yani yazılı bilgi verebilen onlara o an. Bu da bunun benzeri bir şey olabilir.
Aynen. Üçüncü şey, erişilebilirlikle ilgili broşür ve işaretler bir kere güncel olmalı. Bir kere yaptım 10 yıl önce hala aynısını kullanıyor olmaman lazım. Güncel
yani aynen.
Sürekli elinin altında olması. Ya vardı burada bir tane falan ama.
Ben nerede acaba falan.
Yani konuyla çok alakalı olmayacak ama mesela engelli tuvaletleri yapılıyor binalarda. Bunları depo olarak kullanıyorlar. Geçen bahsetmiştik galiba. Nerede bahsedildi bilmiyorum ama. Onun gibi bir şey mesela.
Ya da kilitleniyor anahtarını bilen
kilitleniyor,
yok.
Kilitleniyor anahtarını yeni bilen yok. Yani evet. Öyle ilginç şeyler oluyor hocam. Tabii işte her zamanki bu printed yazılı broşürlerin ve diğer şeylerin farklı formatlarda da işte CD, Braille gibi farklı formatlarda olması lazım. Ve mesela müze ziyaretçilerine aynı gün bulunmalı yani. Mesela ben oraya ziyaret ettiğim gün benim elimde de Braille'li mutlaka olmalı.
Tabii ki.
Şey diyor bu mutlaka diyor şey sesli betimleme müzelerde kullanılan bir şey. Bunun dışındaki diğer işte kapalı devre şeyler böyle dinleme yardımlı dinleme aletleri falan bu telsizler kolay kullanılabilir düzeyde olmak zorunda diyor. Yani rahatlıkla bunları sen dedin ya biraz önce senin dediğin şey orada burayı belki numaraları girip şey yapabiliyor
tabii, tabii.
Ama duvarda burayı yok, ben hangi numaranın neye ait olduğunu nereden bileceğim.
Evet işte biz o zaman gittiğimizde onlara da söylemiştik hani böyle bir takım şeylerini yaparsanız görme engeller daha rahat gezer diye. Hı hı.
Diyor ki bak hocam, eğer dokunsal öğeler varsa müzede görmeyenlerin de dokunabileceği. Hı hı. Bunlar diyor çok önemli diyor. Bunlardan mesela bir tanesi objeye bir şey oldu gitti. Tamam mı? Hani dokunsal olarak. Mutlaka yerine yeni bir şey onun şeyini karşılayan konulmalı diyor. Zaten şeye hiç değinmemiş, dokunsal şeyler olmalı ya falan değil mi? Zaten olması gerekiyor.
Tabii.
Var olanlar da diyor yani bu biri gittiyse mutlaka yerine bir tane olması lazım diyor.
Evet. Kesinlikle.
Ve tabii ki her zamanki gibi müzelerin eğer bir web sayfası varsa kendisiyle ilgili bunlar da herkese yani
gelmeli.
Evet hocam, bu arada üçüncü bir boyutu da bu müzenin girişinden bahsettik. Müzedeki geliş gidiş yollarından bahsettik. Müze programlarının erişilebilirliğinden bahsettik. Bir de müzelerdeki alışveriş şeylerinin de yani oradan bir şeyler alıp vereceksen bunlarda da müze şeylerinde onların da erişilebilir olması gerektiğinden bahsedeceğim.
Evet.
Bir kere diyor müze şeyleri bu müzede satış yapan, alış yapan kişilerin yolu tıkamasına kesinlikle izin vermemesi lazım diyor. Yani kişiler oraya rahatlıkla gelip gidebilmeli diyor. Bu arada hocam benim de bu arada yayınım kesildi ama internet var mı hala?
Var, şu anda yayındayız.
Yayında mıyız hocam? Şu an duyamıyorum kendi sesimi de ondan dolayı şey gittim. Şu an böyle buffer şeklinde ama yayınımız var diyorsun.
Var var, yayın devam ediyor.
Tamam, devam edelim o zaman. Evet diyor ve tabii ki diyor oradaki şeyde hizmetlilerde, görevlilerde bu gelen engellere nasıl yardım edebileceği nerede hocam?
Evet, Boşnak dilinde bu.
Evet. Hı
hı. Evet.
Летели су Moselski dućani još su ljepši mladi Bazerđani, još su ljepši mladi Bazerđani, a najljepši Bazerđan Mustafa. Aj prošetala su ljagina fata, aj prošetala do Mostara grada, luta fata po čaši sama, ona traži moju Bazerđana, nađe moju u svemom dušanu. Danas fato, ja ne mjerim zlato, Tereziju nosili ja ranije, pa se nešto Terezija kvari, nego uđi, pa ga zaovamo, uzmi zlata, koliko ti je drago, e, uzmi zlata, koliko tebi drago.
İnternet bağlantısını modemi kapatıp açtık.
Evet,
o arada Mehmet abi sağ olsun teknikte hemen yayını aldı. Devam ettirdi. Ama sanırım hani bende kesildiği anda müzelerin son erişilebilirlik şeyinden bahsediyordum. Hı-hı. O da şeydi işte müzelerdeki alışveriş merkezleriyle ilgili erişilebilirlik noktasına ona bile gelmişler diyordum hocam.
Evet.
Onun da son şeyi işte girişlerin erişilebilir olması gerektiği noktasından bahsettik. Buraların bir şeylerle kapatılmaması gerektiğini yine bahsettik ve buradaki personelin de engelleri nasıl davranması gerektiğini bilmesinden bahsettik. Yani müze erişilebilirliği ilgili tabii çok fazla bununla ilgili araştırma yaparsanız bir sürü akademik makale ve benzer şeyler bulabilirsiniz. Yani
var evet.
Epey bir çalışma yapılıyor dünyada. Yapılmış onu görebildim ben. İnsanların böyle bir hırsı var. Yani bunların sonuçta bir sanat eseri ise, görsel bir şey ise buna da yapma, buna da danda yara danma istekleri var. Yani bu bizim şeyimizi doğruluyor aslında. Yani eğer doğru bir şekilde erişilebilirlikler, akomodasyonlar sağlanırsa her şey erişilebilir olabilir. Değil mi hocam? O Serap yani, Hoca'nın şeyi de onu gösteriyordu aslında.
Evet, kesinlikle.
Yani orada demek ki doğru bir şekilde sunduğun zaman, ki ben onu şeyde hatırlıyorum, Rodin şeyine gitmiştik biz. Rodin'in şeyi vardı. Orada heykeller hepsine dokunabiliyorsun hocam. Rodin evet. Şeyi olduğu için. gerçekten bir şey algılamıştım yani. Hala kafamda onunla ilgili şeyler var. Çünkü dokunmuştum her şeye yani.
Evet.
O yüzden dokunabilmek çok önemli galiba.
Kesinlikle ya, bir görme engelli için dokunmak hele hele böyle cam kendi olup da incelenemeyecek şeyse çok önemli hale geliyor.
Ya ben onlara da birinin anlatmasından da zevk almıyorum açıkçası.
Anlamıyorsun ki, kafanda bir şey canlandırmıyor bazen, çoğu zaman yani.
Evet evet ya, elimde bir şeyler olsa belki onu onunla birlikte anlatsa, hı-hı, daha fazla bir şey olur.
Vallahi ben Bursa Müzesi'ne gitmiştik, orada en alt katta böyle, hı-hı, eski şeker dondurma yapımında kullanılan malzemeler, böyle çok, hı-hı, değişik tarım araç gereçleri vardı. Hepsine dokunmayın mokunmayın demişlerdi ama hepsini bir güzel inceledim. İyice baktım yani alıp.
Evet evet, yani bunları mutlaka dediğim gibi öyle bir şeyle. Mesela şey, o Serap Hanım şeyde sikke bastırmış çocuklara.
Ha, ne güzel. Uygulamalı olarak. Kesinlikle.
Para basmış adamlar. O Hizit Güneşi'nin olduğu şeyde otururken onu aynı zamanda onun orada oturuyorsun ve elinde onun maketi var. Ahşaptan yapmışlar.
Evet. Galiba. Çok güzel.
Bir taraftan onu inceliyorsun, bir taraftan onunla ilgili, o zaman onunla ilgili dinlediğin bilgiler.
Tabii tabii, kesinlikle. Yani.
Yani onu elinle dokunurken aynı zamanda ha bu nerede yapılmış, niye yapılmışı görüyorsun. Hı-hı. O zaman zaten o mesela o hem dokunsal olarak onun ne olduğu görülüp hem de üzerinde onunla ilgili bir şey dinlediğin zaman.
Şey gibi bu ya, bir konu hakkında bir şey okuyorsun, Braille'den okuyunca onu tekrar konuşurken o Braille'den okuduklarının daha çabuk aklına gelir gibi bir şey bu. Dokunuyorsun ya.
Aynen.
Ona benziyor yani biraz.
Aynen hocam. Ama yani bu da işte erişilebilirlik her şeyi kapsıyor aslında. Yani hayatta başkalarına karşı sunulan hizmetin sana olarak sana da sunulabilmesi demek aslında erişilebilirlik. Bu web sayfası içinde böyle, müzeler içinde böyle, trafik ışıkları içinde öyle, otobüsler içinde öyle, kaldırımlar içinde öyle, eğitim içinde öyle. Hepsini kapsıyor hocam. Yani.
Evet.
O yüzden bizim tekrar hep onu vurguluyorum. Bunun bir hak olduğunu ve bu tür yapılacak şeylerin yani lütuf olmadığını bilincinde olmamız lazım.
Kesinlikle.
Önce. Şey de demek değil yani. Bize özel ayrı müzeler falan değil yani. Aynı şey. Var olanın güncellenmesi, var olanın şey olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Görme engelli ayrı müzeler deyince aklıma şey geldi. Hı hı. Görme engellilikle yani ilgili müzeler de varmış. Galiba mesela çok eski Braille matbaanın, ilk Braille matbaanın sergilendiği, ondan sonra bir takım eski malzemelerin böyle sergilendiği görme engellilerle ilgili bir müze varmış sanırım, o aklıma geldi.
Evet, bu arada Eylem diyor ki bence hocanın şeyle de görüşme yapın diyor hocam. Öğrencileriyle de görüşme yapın diyor. Ama nereden bulacağız? Vallahi eğlence bulursak yaparız.
Bulursak yaparız hakikaten. Değişik olabilir yani. Onlar ne hissetmişler?
Mesela nasıl sikke basmışlar diyor. Galiba atölyeye götürüyorlar onu. Müzede basmıyorlar. Atölyelerine gidiyorlar.
Tabii orada olabilirler.
Basmayı öğretiyorlar galiba. Aha. Sikkeyi ama nasıl basmışlar onları teknik olarak bilmiyorum beyler. Eminim sen daha güzel basardın. diye düşünüyorum o meraklı bir şekilde.
Sonra Eylem şey alayına girme sakın. He. Ben bunu yaptım, sıkça basabiliyorum. O zaman ben para da basarım falan alayına girme. Yani başın belaya gelen sıklanırsın, sonra seninle uğraşmayalım.
Yalnız orada biri yalamaya çalışmış ya, Allah'ım dedi. Ben de ona diyorum ki tabii tabii hocam öyle de sanıyorlar diyor. Yani orada bir sonu orada salona giriş yapıyor insanlar. Konuşmalar başlayacak hani bir an önce hızlandırmaya çalışıyorum galiba orada. Tabii tabii hocam onda da bakıyorum. Sen yalayıp bir şeylerin şeyin şeklini aramaya anlamaya çalışmış mıyım hocam?
Çok nadir. Ama bir kere şöyle bir şey oldu. Herkese gerçi. Fen hocamız laboratuvarda böyle bize şey gösteriyordu. Kaya parçaları, küçük taş parçaları. Aha. İşte şu granit şeydir, bu bazalt taşıdır diye. Hı-hı. Şey dedi, temizmiş onlar. Bir bakmak isterseniz tadına da bir bakın dedi, tamam mı? O zaman denemiştik.
Bazı böyle taşlar vardır, insanın hakikaten böyle yiyemez.
Çok lezzetlidir o. Toprak yiyenler var biliyor musun sen?
Evet, toprak.
Bazı çocuklar toprak yemeyi çok seviyor. Evet. Şimdiki bunun hatta şöyle bir açıklamasını yapan da olmuştu. Vücutta bazı element eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir bu diye.
Evet, vallahi yapmış. Değişik. Ben de modelaj dersini hiç sevmezdim, aramızda kalsın.
Modelaj dersini mi? Ben çok severdim ya. Cuma günüydü bizim. Cuma günü gelse de modelaj dersine gitsek diye. O yüzden öğrenciyken üniversitede seramik dersi aldım. Çok hoşuma gitti.
Evet, sizin seramik dersi aldığınız hocanızla geçenlerde bir karşılaşmıştık hocam. Hala hatırlıyor size.
Sakin Hanım. Sakin hakikaten Hanım. İlgilenirdi ya gittiğimiz zaman. Ben hani o konuda çok rahattım. İşte bir şey anlatırken mesela bu şöyle bir şey derken getirip görme engelliyi de ayrıca inceletirdi onu.
Evet.
O yani çok önemli.
Güzel. Bu konularda da çalışmalar. Yani insanların böyle alanlara da hakikaten yönelmesi, bir şeyler yapması gerekiyor. Bu arada hocam müzeyle ilgili şeyleri ararken hani bir tane konferans yapılacakmış galiba İngiltere'de Mart ayında.
Evet.
O konferansın katılımcıları arasında bayağı bir kör fotoğrafçı vardı. Nuri Bey'in kulakları için nasıl?
İlginç.
Epey bir fotoğraf sanatçısı veya diğer sanatçılar vardı hocam.
Şeyde katılıyor mu? Joel Schneider.
Ne Schneider?
Joel Schneider.
Joel'dan okumadım. O yazmıyor da bu şeydi.
O müzeyle sevgilikle ilgili falan da katılıyor bari.
Joel Schneider sesli betimleme yapıyor. Joel Schneider da sesli betimleme direktörü. Dünya sesli betimleme direktörü. Arkadaşlar o müzelerde erişilebilirlik üzerine bayağı bir onlar turlar düzenliyorlar. Sesli betimleme turları.
Joel Schneider'la bir ara bir röportaj yapıp yayınlasak mı? Biz yayınlamış mıydık onunla ilgili bir röportaj acaba?
Joel Schneider'la ilgili onun şeyi vardı, konferansı oldu ya hocam.
Evet.
Onu ama o da çok uzun bir konferansı ya. Onun kayıtlarını aslında yayınlayacaktık, öyle kaldı arada aslında.
Evet. Doğru, o şey değil mi?
Evet.
Şimdi hatırladım, evet, uzun bir şeydi o.
Bu arada sesli betimlemeden size bir haber vereyim arkadaşlar. En taze ve güncel sıcak haber.
Evet, sıcak haber. Yeni haber geldi, evet.
Sesli betimleme yakında Av Mevsimi filminin DVD'si çıkacak ve çıkacak DVD'sinde sesli betimleme seçeneği de yer alacak. Bugün itibariyle DVD'sini aldım ve sesli betimleme sürecini
başlattım. Ayrıca ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Av Mevsimi gerçekten güzel bir film. Benim hoşuma gitti. İzlemenizi tavsiye ederim. Başından sonuna ne olacağını anlayamıyorsunuz. O yönden çok güzel.
Evet, evet. Sonunu anlıyorsun. Yani güzel bir film bence de. Sesli betimlemesinin olması da yararlı olacaktır.
Evet.
Bunu da hem çift engelliler için altyazı seçeneği olacak hem de şeyler için görmeyelim.
Erişebilirlik bu hocam ya. Erişebilirlik bu.
Evet, inşallah böylelikle bunu da haberini vermiş olalım diyelim. Ve hocam programımızın sonuna geliyoruz. Evet, daha geçmişiz. 23.05 ama 5 dakika yayınımızın koptuğunu düşünürsek tabii ki sakin olurduk hocam. Evet. Sen bu iki yayını birleştirip tek bir yayınmış gibi artık arada
çok kolay zaten.
Yaparsın.
Çünkü yayın koptuğu zaman bile ben durdurana kadar kayıt devam ettiği için.
Evet, evet. Kayıt devam bağlanma, etti.
Durdurup yeniden bağlanma denemesine kadar yayın devam ettiği için sorun olmaz.
Evet, bu şekilde yayın devam etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Evet.
Bugünkü yayınımız da bugün burada sona eriyor arkadaşlar. Ve bir dahaki haftaki programımızda hocam neler yapacağız daha tam belirlemedik ama ben 2007'de çok güzel bir özellik keşfettim Office 2007'de, kaynakça ekledim.
Evet, sen ondan bahsedersen güzel olur.
Bir dahaki hafta o konuya değinmek istiyorum. Özellikle öğrenciler için faydası olabilir.
Olabilir ya, güzel olur. Dur bakalım, daha başka yeni gelişmeler de olursa zaten duyururuz.
Evet, bu onunla ilgili. Belki şöyle bir 2010 yılının engelli açısından önemli olaylarını anlatırız.
Evet, öyle tabii. Yani 2010 çıkarmış. Yılında da önemli olaylar oldu hakikaten. Bizi torbaya mı sokmaya çalıştılar?
Bayağı bir şeyler oldu aslında. Şöyle bir toparlasak neler olduğuyla ilgili.
Evet.
Başka haberlerimiz olabilir. Ama bugünlük bu kadar diyoruz. Hı-hı. Görüşmek üzere.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese iyi akşamlar.